Hardware Plus'tan herkese selamlar. 303. Cuma raporunda Ersin abiyle beraberiz ve bu sefer birazcık gördüğünüz gibi sistemi değiştirmiş olduk. Birazcık daha yakın, biraz daha farklı açılarla beraber karşınızdayız diyelim. Nasılsın abi? Nasıl geçiyor Ramazan?
Çok güzel olmuş Aydoğan, eline sağlık. Bu stüdyoyu, bu görüntüyü tamamen sana borçluyuz diye biliyorum. Her şey çok güzel olmuş. Daha videoyu izlemeden, çekerken her şeyin çok güzel olduğunu insan
fark ediyor.
İnşallah arkadaşlarımız bu yeni setup'ı da beğenirler. Bunu da böyle bir süre kullanırız. Belki arada canımız bir iki program sıkılır, eskiye döneriz. Bilmem tabii. Ne yaparız falan. Sonuçta mal bizim. Canımız nasıl istiyorsa öyle kullanırız. 303'te miyiz şimdi?
303'teyiz.
303. Cuma raporu. Şimdi geçen haftaki Cuma raporundan bugüne kadar ülkede Aydoğan çok değişik şeyler oldu. Açıkça söylemek gerekirse gündem zehirlenmesi gibi bir şey yaşıyoruz aslında.
Seçim
ama
yapıyor.
Biz geçen hafta Cuma raporunda, şu Cuma raporunun girişinde konuştuğumuz mevzularda ben bu Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi konusunda değinmeyi unutmuşum. Ve buna değinmeyi unuttuğum için de bir tane arkadaşımız bana mail atmış. Demiş ki, Ersin kardeşim demiş, işte ekonomi kötüye gittiği zaman bas bas bağırıyorsun, bunları söylüyorsun bilmem ne filan da Türkiye'nin ekonomi notu yükseltildiği zaman hiç görmezden geliyorsun filan demiş. Tabii ki Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesinde görmezden gelmememiz gerekiyor. Şu anda bildiğim kadarıyla Uganda seviyesinde filan yükseltildik galiba. Yani hani tekrar kredi verilebilir, tekrar yatırım yapılabilir seviyeye gelmemize de çok muazzam seviyeler var daha. Hükümetimiz bundan bir süre önce Türkiye'nin kredi notu düşürülmeye başlandığı zaman bu kredi notunu veren şirketleri kale almamamız gerektiğini söylemişti hatırlarsan.
Doğru, öyle bir şey var.
Şimdi işte anladığım kadarıyla hükümetin destekleyicisi olan, taraftarı olan bir izleyicimiz de niye kale almadığımızı soruyor. Bu iki, yani hangisi işine geliyorsa ondan taraf olma beklentisini bize de bulaştırıyorlar. Ben geçen hafta ya da ondan önceki hafta her neyse gerçekten ihmal ettim. Bunu konuşmamız gerekiyordu. Ama konuşulacak ortada aslında büyük de bir başarı yok. Yani en kötünün en kötüsünün en kötüsündeydin. Bir seviye üste çıktın. İşte bulunduğun ya Uganda, Paraguay filanla alakalı. Yani hani hedef neydi? Dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olmaktı değil mi? Ne oldun? Kimsenin kredi veremediği, Londra'da tefecilerden zor zor para bulduğun, varlık fonu diye kurduğun fonun bile borçlandığı, ne iş yapıyorsa, tabii, niçin borçlanıyorsa, kimsenin bilmediği bir şekilde borçlandığı bir hale geldi ekonomi. Şimdi benim yaşımda olan arkadaşlarımızın hepsi çok rahat hatırlarlar. Bu ülke zaten hiçbir zaman ekonomik anlamda ne yazık ki refaha ulaştığımız bir ülke olmadı. Çok rahat yaşadığımız bir ülke olmadı. Bunların hepsi cepte. Ama yine ben tahmin ediyorum ki bu kadar zor durumda da olduğumuz bir anda olmamıştı sanki. Ekonomik anlamda zor durumda olmaktan bahsediyorum. Yani mesela 2001 krizi diye bir kriz atlattık biz. Bir günde Türkiye'de bilmem kaç tane banka kapandı.
Evet.
Düşünebiliyor musun? Yani insan bir sabah bir uyandı insanlar, paralarını yatırdıkları, emekli maaşlarını aldıkları, kredi kartlarının olduğu filan bankaların bir kısmı kapanmış. Bankanın kapanması kolay bir iş değil. Yani banka kapanmış filan. Böyle krizleri Türkiye atlatmayı bildi. Hep diyorum ya bu Cuma raporunda önde. Bu ülkenin halkı zorlukların altından kalkmaya alışık bir halk ve zorluklara meydan okumayı seven bir halk. O yüzden de bu ekonomik krizler falan aslında çok büyük sorun değil. Ben hala bu ülkenin vatandaşlarının şu an içinde bulunduğumuz ekonomik sorunu atlatabileceğini düşünüyorum. Bu ülkenin kaynakları her türlü ekonomik sorunun yenmemize yeter. Hatta bizi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi haline getirebilir. Hani o bize hep öğretilen işte Asya ile Avrupa arasında jeopolitik olarak çok önemli bir toprak parçasından bahsediyoruz. Anadolu diyoruz oraya. Anadolu toprakları dünyanın ne güzel ki en verimli toprakları. Ama biz tarım yapmıyoruz artık. Biz hayvancılık yapmıyoruz artık. Biz TOGG'un peşine düşmüş durumdayız. Biz başka şeylerin peşine düşmüş durumdayız. Ve onlar da ne yazık ki şu haliyle bu ülkenin vatandaşına kadar, sokaktaki insanına kadar inen bir refah sağlayamıyorlar.
Evet.
Şimdi Almanya'da atıyorum Mercedes, BMW bir şekilde sokaktaki vatandaşa kadar inen bir refah sağlayabiliyor. Nasıl sağlıyor? Sokaktaki vatandaş onun fabrikasında çalışıyor. Sokaktaki vatandaş onun yedek parçasını üretiyor. Sokaktaki vatandaş onun için çizim yapıyor. Sokaktaki vatandaş onun için yazılım geliştiriyor. Bilmem ne yapıyor.
Bir de satın alabiliyor.
Satın alıyor, da. Satıyor. Mağaza satışında çalışıyor. Tamirinde çalışıyor. Bilmem ne yapıyor. Ve Mercedes'in, BMW'nin ya da başka işte atıyorum İtalya'da Alfa Romeo'nun, İngiltere'de Range'in filan. Yani otomobilden gidiyoruz da fark ediyoruz. Kore'de Hyundai'nin filan. Kazandıkları para bir şekilde ülke için, ülke ekonomisi için, ülkenin vatandaşlarının büyük bir kısmı için önemli paralar haline gelebiliyor. Bizim henüz böyle şirketlerimiz yok. Biz böyle şirketleri oluşturmaya çalışırken de işte Angus etiyle, bilmem nereden ithal ettiğimiz pirinçle, bilmem nerenin almadığı, insan vücuduna zararlı bulduğu domatesi vatandaşa satarak filan şey yapıyoruz. Yani Türkiye kendi kendine yeten 5 ülkeden birisi olma formunu da çoktan kaybediyor.
Maalesef.
Şimdi şartlar böyleyken tabii ki o arkadaşımıza çok teşekkürler. Bana bunu hatırlattı. Konuşma imkanı verdi ama kredi notumuzun yükseltilmiş olması çok da büyük bir başarı değil. Bunu geçen seçimde söylediğim için çok fazla küfür yedim. Bana e-mail ile sadece küfreden arkadaşlar da oldu. Biz ne yazık ki ekonomiyi bu hale getiren adamlara ekonomiyi düzeltme görevi verdik. Onlar ekonomiyi düzeltme sözüyle o istediler. Yani. Biz de o oyu verdik onlara. Ve şeyi sormadık. Ya meğer düzeltebiliyordunuz, niye bozduğunuzu sormadık. Öyle bir dert var. Ve şu anda sadece faizi arttırarak bir şeyler yapmaya çalışıyor görünümündeyiz. Bak mesela dün 500 bas puan faizi yükselttik. Aşağıda ofiste konuştuk, hatırlıyor musun bunu? Dolar bir anda aşağıya düştü. Hı hı. Ne dedim? Düştüğü yere ne zaman çıkacak? Ona bakmak lazım aynen dedim. Ve şu anda galiba o düştüğü yere yaklaşmaya başladı. Çıkıyor. Yani senin 500 puan arttırdığın faiz 24 saat bile kaba taslak etkisini göstermiyor. Niye? Çünkü bunun arkasında reformlar yapman lazım ekonomik anlamda. Tasarruf planları açıklaman lazım. Yani emekliye para vermeye geldiği zaman tasarruf eyvallah paramız yok ama yazlık seviyenin yanına müştemilatla bir şey yapılacak olduğu zaman ona paramız var. Bu iş böyle şey yapmıyor, gitmiyor. Bak arkadaşlarımız şeyi unutmasınlar. Mortgage krizi sırasında Amerika'nın en büyük şirketlerinin CEO'ları Beyaz Saray'a görüşmeye çağrıldılar. Çünkü kriz çok büyüktü. Bütün Amerikan şirketleri darbe alıyordu. Yani emlakla ilgili olsun olmasın, bankacılıkla, finansla ilgili olsun olmasın. Hepsi darbe alıyordu. Hatta teknoloji şirketlerinin yöneticileri falan da gittiler bu toplantıya. Ve orada bu adamların toplantıya özel jetleriyle gittikleri ortaya çıktı hatırlarsan CEO'larının. Ve Amerikan hükümeti dedi ki, siz dedi hükümetten para istemeye özel jetinizle gelemezsiniz arkadaşlar dedi. Yani tasarruf böyle bir şey. Yani küçüğü miniye çocuğa öğreteceksin tasarruf ama sen büyüdüğün zaman yetki eline geçtiği zaman da tasarruf yapmaya devam edeceksin. Öbür türlü faiz arttırmak. Mesela şimdi faiz arttırmak iyi bir şeyse eğer. Geçen ay niye arttırmadık faizi? Geçen ay pas geçtik. Şimdi geçen ay faiz arttırmayıp bu ay faiz arttırdığımız için bu ülkenin kaynaklarında herhangi bir azalma oldu mu? Bence oldu büyük bir ihtimalle. Yani bir şeyi düzenli olarak yapman, bir hedef için yapman gerekiyor. Bazen yapıp bazen yapmamak. Bu her şey için böyle. Spor yapıyorsan düzenli yapacaksın.
Doğru.
Bir dil öğreniyorsan onun için haftada düzenli bir saat ayıracaksın bu işe. Rejim yapıyorsan kilo vermek için düzenli yapacaksın. Sabah kahvaltısında rejim yapıp öğlen mantı yemekle bu hikaye olmuyor.
Şimdi hamburgeri light kolayla içmek falan.
Aynen öyle yani. Şimdi arkadaşlarımız bu tarz konuda girmek istemiyorum ama benim geçen haftama damga vuran işlerden bir tanesi de Ramazan ayındayız. Hep söylüyoruz Allah oruç tutanların ibadetlerini kabul ediyor inşallah diye kabul etsin. Geçen hafta televizyonlarda bir teyze gördük. Teyze dedi ki Ramazan'dayız dedi ve pide alacak param yok cebimde dedi.
Evet.
Ya şimdi bu ülkenin yaşayanının 100 milyon, 150 milyon, 10 milyon, 5 milyon, 300 milyon olmasının hiçbir önemi yok. Eğer Müslüman olan bir ülkede, nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede, Ramazanlarda iftarların her ailede bir kutlama gibi açıldığı, yemeklerin yendiği bir ülkede, tek bir vatandaş bile eğer benim pide alacak param yok diyorsa burada çok büyük sorunlar vardır Erdoğan. Yani evet. O zaman bu bize en net haliyle şunu gösteriyor. Gelir paylaşımı konusunda muazzam bir sorunumuz var demektir.
Zaten işte hani o orta kademe, orta şeker falan dediğimiz şey kısmı kalmadı.
Kalmadı.
Artık ya çok zengin ya, ya çok fakirleşiyoruz.
Gelir dağılımında bu kadar büyük sorunlarımız olduğu zaman da kredi notumuzun ne yazık ki o an bana mail atan arkadaşımızın söylediği gibi Paraguay, Uruguay bilmem ne seviyesinde yükseltilmiş olması böyle davullarla zurnalarla kutlayabileceğimiz bir iş olarak karşıma, en azından benim karşıma çıkmıyor. Evet. Ekonomi yönetimi bu konuyla ilgili ne düşünüyor bilmiyorum ama benim karşımda öyle bir pozisyon yok. Yani ben o teyzemizin Ramazan pidesi alıp yiyebilmesiyle daha çok ilgileniyorum. Türkiye'nin ekonomi, Türkiye'nin kredi notunun bir seviye üste gelmesi tabii ki güzel ama o seviyede hangi ülkelerin olduğuna dönüp bakmamız lazım. Kimle eşittik? Buradan şunu anlamamız lazım. Daha kötüydük. Kötünün biraz iyisine geldik. Ama bundan 5 yıl önce, 6 yıl önce dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi olma hayaliyle, olma hedefiyle filan yürüyorduk. Bilmiyorum, bana bunlar garip geliyor. Ve bana bunlar iyi yolda olmadığımızı şey yapıyor, düşündürüyor. 20 yaşımdan beri, yani kabataslak çalışmaya başladığım günden beri paramın en değersiz, kazandığım paranın en değersiz olduğu zamanları yaşıyorum. O yüzden bu videoların hepsinde her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz, her geçen gün biraz daha fakirleşiyoruz evet. diyorum. Şimdi geçen haftanın konularından bir tanesi de Aydoğan, benim gördüğüm kadarıyla biliyorsun Türkiye'de bir Gezi Parkı olayı var. Ve bu Gezi Parkı öyle bir şey haline geldi ki, olgu haline geldi ki vatandaşın bir kısmı için sanki darbenin gerekçesi, vatandaşın bir kısmı için özgürlüğün sembolü vesaire vesaire. Aslında neydi? İstanbul'da ya herhalde 100 yıldır, 150 yıldan beri falan Taksim Meydanı'nın sol tarafında eskiden nikah dairesinin falan da olduğu küçük olmayan, büyük de olmayan bir tane park alanından bahsediyoruz. Bu park alanı zamanında işte bir şeyler yapılacak, AVM yapılacak bilmem ne filan filan gibi bir şey geçti Büyükşehir Meclisi'nden ve insanlar oranın yeşil olarak kalmasını talep ettiler. Evet. İlk günlerinde o zamanın Cumhurbaşkanı bu talebi çok anlayışla karşıladığını, o zamanın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu talebi çok anlayışla karşıladığını söyledi. Hatta bu Gezi Parkı'nda bulunan ve oranın yeşil kalmasını talep eden insanların arasından bir grup, yanlış bilmiyorsam, Dolmabahçe Sarayı'nda Sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldiler. O zamanlar Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalışma ofisiydi Dolmabahçe Sarayı ve şu anki Cumhurbaşkanı o zamanlar başbakandı.
Evet.
Konuşuldu, konuşuldu. Ben sonra ne olduysa böyle olaylar bir tersine döndü, bir şeyler oldu. Ülkenin gündeminde sanki böyle bir ayaklanmalar varmış filan gibi bir şeyler yansıdı. Ama insanların oradaki benim gördüğüm kadarıyla temel arzusu o ağaçların kesilmemesi, oraya bir AVM, bir topçu kışlası, bir bilmem ne, herhangi bir şey yapılmaması yolunda filandı. Şimdi bu işlerin üzerinden çok geçti. Ne kadar, kaç yıl geçti bilmiyorum da.
11.
O kadar mı? O kadar. Şimdi Gezi Parkı o dönemde işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kontrolünden alınmıştı. Şimdi tekrar geçen hafta içinde mahkeme kararıyla İstanbul 1. Asli Hukuk Mahkemesi'nin 12 Mart 2021'deymiş tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Taksim'deki Gezi Parkı'nın Sultan Beyazıt Han Veli Hazretleri Vakfı'na devrini yasaya aykırı buldu. Şimdi bu Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü de 2021 yılında kalkmış bu alanın bir kısmını Sultan Beyazıt Han Veli Hazretleri Vakfı diye bir vakıf vermiş, o vakfa devretmiş. Ve mahkemede bu devri şey bulmuş, ne derler, kanuna aykırı bulmuş ve parkın mülkiyetini, tabii mülkiyeti demek doğru değil de yönetimini tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretmiş. Yani ne olmuş? Dönüp bakacak olursak ben şöyle anlıyorum. Eski tas eski yamama geriye dönülmüş.
Evet.
Oradaki ağaçlar kesilmemiş. Vatandaşın talebi de buydu zaten. Oraya herhangi bir yapı yapılmamış, adı ne olursa olsun. O arazinin yönetimi de yeniden eskiden olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin. Tek fark ne? O günkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'li galiba. Bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP'li.
Evet.
Bir tur atılmış. Tam 360 derece dolaşılmış. Bu arada dediğim gibi işte Gezi Parkı diye bir velevi için nefret, bir velevi için sempati nesnesi yaratılmış. Hiçbir şey olmamış, işkeviye dönmüş. Zaten olması gereken de buydu. Yani olması gereken şey oradaki 50 yıllık, 100 yıllık, kaç yaşında olduğu önemsiz, o kadar ağacın kesilmesine göz yummamaktı. O kadar ağacın kesilmesine onay vermemekti. Ben şahsen bir İstanbullu olarak o ağaçların yerinde durmalarından çok mutluyum.
Tabii ki. Konusu açılmışken hadi şeyi de söyleyeyim, ben de o dönemde Eskişehir'deydim. Tam 4 gün önce bu haftada Eskişehir'de tam tabirle katledilen Ali İsmail'in de doğum günüydü.
Aynen öyle. Ali İsmail'in vefat öldürülmesinin nedenlerinden bir tanesi de Ali İsmail'in de Eskişehir'de olduğu yerden o ağaçlar kesilmesin demesiydi
Eti Parkı'nda.
Aslında.
Şimdi tabii Ali İsmail Korkmaz Parkı oldu orası. Eti Parkı'nda gelip gayet hani şey bir çocuk olarak sonra 10 gün boyunca işte hastanedeki
komada
süreci
kalarak
falan var.
Değil mi? Şimdi ülke böyle garip bir yere gidiyor. Aslında arkadaşlar tahmin ediyorum. Bizim bu Trabzonspor Fenerbahçe maçından da bahsetmemizi istiyorlar. Ama Trabzonspor Fenerbahçe maçından bahsedecek bir şey yok. Çünkü orada da maç yok.
Evet.
Yani maçı konuşmuyoruz. Hiç kimse sporu konuşmuyor. Ayrıca Trabzonspor'un başkanının bu güzide şehrin güzide taraflarda ve hakkında böyle konuşanlardan tek tek hesap sorulacaktır diye bir açıklaması var dün mesela. Şimdi maazallah biz burada maçı konuşursak bizden de hesap sormaya kalkar. Liste boşu boşuna uzar. Listeyi uzatmaya gerek yok. Biz iki kişi şeyde kalalım. O hikayenin dışında kalalım. Arkadaşlarımız eminim tahmin ediyor ki bizden şu sucu olayını da konuşmamızı bekliyorlardır. Eğer bu iki olayı konuşmaya başlarsak ben niyetliyim, kendimi tutamayabilirim, boşu boşuna zarar görebilir, küfretmek çünkü bazen insanın tek yapabileceği şey haline geliyor.
Yani
bu futbol sahasında yaşanan şeylerle işte şu sucunun Türk halkına yaşattığı travmayı birbirinden çok ayrı şeyler olarak düşünmeye gerek yok. Bunların her ikisi de toplumun birliğine, beraberliğine, barışına, huzuruna çok büyük darbeler vuran, bana soracak olursanız çok aşağılık eylemler bunların tamamı da. Şey de çok garip, mahallede bir tane sucu var, bu adam türlü ahlaksızlıklar yapıyor. Çok küçük yaşlarından başlayarak bazı çocukları istismar ediyor, bu istismar yıllarca sürüyor ve anneler babalar durumu hiç şey yapmıyorlar, fark etmiyorlar. Çok garip. Yani bilmiyorum. Biz bu çocukları işte sucudan, hacıdan, hocadan, tarikat şehrinden, şundan bundan nasıl koruyacağız? Ve bu çocuklar nasıl bu ülkenin geleceği haline gelecekler? Nasıl söyleyeceğimi bile böyle kelimeli bir şey yapamıyorum, seçemiyorum. Onlara dünyadaki rakipleriyle yarışabilecekleri bir ortamı ne zaman sağlayabileceğiz? Öyle ya, lafa geldiği zaman işte Tesla, Elon Musk şudur budur filan diyorsun da sen Türkiye'den niye bir tane yalın çıkartamıyorsun?
Evet.
Tesla gibi bir marka çıkartamıyorsun zamanında filan. Bunların hepsi aslında bu çocukların doğması, büyümesi, eğitilmesi aşamalarından geçen süreçler. Çok üzücü, gerçekten çok çok üzücü. Çok küçük küçük notlar aldım. Bir daha arkadaşlardan böyle şunu da unuttum, bunu da unuttum demesinler diye. O notlara bir bakayım. Mesela bir de şöyle bir şey olmuş. Türkiye, ben özgür bir ülke diye biliyorum Türkiye'yi. Gerçi işte son zamanlarda özgürlük kavramı da şey olmaya başladı, garip olmaya başladı ama Konya'da mı, Adana'da mı emin değilim. Oy yok tişörtü yazan bir beyefendi tutuklanmış galiba mitingde. Yani oy yok yazmış tişörtüne. Ve miting alanına gitmiş, tutuklanmış. Yani hani düşünce hani suç değildi. Hani benim oyumu kime vereceğim sadece benim
aynen
bileceğim.
Ve şey de vardı, geçen hafta mıydı, bir önceki hafta mıydı? Bir böyle sokak röportajı var. Biri işte Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor. Bir de galiba hani işte ben AK Partiliydim falan diyerek eleştiriyor. Tam şeyi hatırlamıyorum. Ama şeyi hatırlıyorum orada. Arkada iki tane sivil polis var. Durumu dinliyor, alıyorlar bunu götürüyorlar.
Çok garip, çok garip. Yani bu söylediğin hikaye işte polis devleti dediğimiz devletlerde İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki Doğu Bloğu ülkelerinde filan yaşandığı Hollywood filmlerinde filan bize aktarılan senaryolardan farklı bir
Şey
şey değil.
diyorum ya, hep
Şimdi,
bu tarz bir konuda aynı örneği veriyorum. Netflix'teki Nasıl Zorba Olunur
çok
belgeseli
haklısın.
diye. Ben bu kadar lafını ettikten sonra geçenlerde yine izlemeye başlamıştık Gülfem'le beraber. Yani izlemeyenler varsa dediğimi çok rahat anlayacaktır. Sadece oradaki olay da zaten dünya tarihindeki teknik olarak baktığımızda önemli devlet adamlarının, çoğunun iyi şeyle anılmayan devlet adamlarının o seviyeye nasıl geldikleri, neler yaptıklarını anlatıyor ve böyle izlerken bir yerden tanıdık bir şeyler bulabiliyorsunuz diyerek özetleyeyim. Yani bir izlerseniz demek istediğimi çok net
Bu
anlayacaksınız.
özgürlükler ve demokratik hatta haklar konusunda son bir şey daha söyleyeyim. Sonra senin Cuma raporunu konularına geçelim. Şimdi yine doğru anladıysam bir şehrimizde staj ve çıraklık sigortası mağdurları diye bir dernek varmış. Bu derneğin o şehirdeki oluşumundaki arkadaşlar kendi mağduriyetlerini dile getirmek için bir otobüse biniyorlar. Ve işte iktidar partisinin yaptığı bir belediye seçim için yaptığı bir miting alanına doğru yola çıkıyorlar. Ve polis bunları da otobüsteyken tutukluyor. Yani alana bile ulaşmadan sizin niyetiniz kötü diye tutukluyor. Bilmiyorum polisin görevlerinden bir tanesi bu mudur? Polisin böyle bir görevi var mıdır? Yani şöyle bir şey yapmak mümkün mü? Mesela biz üç tane çok iyi komiseri Taksim Meydanı'na oturtalım. Bu katil olacak, bu tecavüzcü olacak, bu vergi kaçıracak filan diye karar versinler kendi aralarında. Ve tıkır tıkır şey yapalım, toplayalım bu insanları. Bu insanları toplayıp hapsettikten sonra toplum daha huzurlu ve daha mutlu bir hale gelecek mi? Adamların savunma filan yapmalarına da gerek yok. Çünkü
Yani.
polis kararını vermiş zaten bu demiş suç işleyecek filan. Garip işler bunlar. Benim bildiğim tek şey bu düzenin özgürlüklere ve demokrasiye sahip çıkan hiç kimseyi memnun etmeyeceği bir şeydir. Şu gibi işten bu yana konuştuklarımızın hepsi, yani ekonomi bunun hiçbirisi birbirinden ayrı konular değil zaten. Bunların hepsi bir zincirin tek tek halkaları gibi. Hatta bazen tek halkanın içinde bunların tamamının sorunları, şikayetlerin, yöntemlerin tamamının olduğu durumlar söz konusu. Ve bana ne yazık ki her geçen gün fakirleştiğim gibi her geçen gün nefes almanın, yaşamanın, bir parçası olmaya çalışmanın daha zor hale geldiği bir ülkeyi şey yapıyor, tanımlıyor bu. Bizim ya da en azından benim Türkiye'den beklentim bu değil. Ben bu topraklarda yasa dışı göçmenler de dahil olmak üzere Türkiye'ye gelen herkesin çok çok rahat yaşayabileceğini, gayet müreffeh bir yaşam sürebileceğini, bu toprakların hepimizi doyurmaya yeteceğini ve barış içinde çok çok rahat yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Yeter ki bu organizasyon yapılsın. Yani nedir bu
Tabii ki.
organizasyon? Sen nasıl şimdi burada yeni bir stüdyo alanı organize ettin? Birisinin çıkıp yaşam alanımızı organize etmesi gerekiyor sadece
Ya
Ayda.
bir de geleneğe itecek aslında. Hani çok da basit o. Yani kamp gibi de olabilir, şey gibi de olabilir. Hani senin tamam, sonuçta orada bir işte savaş var, bir şey var. Bir insan alman gerekiyor. Bir de tabii ki Avrupa ile anlaşmışsın bunun. Para çokama
Orada
ilişkisi de
savaş
var.
mavaş değil. Para çok ilişkisi orada
Hani
sadece. O
aldığında
para çok ilişkisi yüzünden Avrupa topluluğunun Türkiye vatandaşlığına vaat ettiği ve zamanında Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun büyük müjde olarak verdiği Türk insanına tanınan serbest dolaşım hakkından bile vazgeçtik. Ve serbest dolaşım hakkından vazgeçtiğimiz için işte vizeye başvuruyorsun sen. Vize vermiyor Avrupa
aynen
topluluğu sana.
Avrupa'ya işte 60 euro mu ne şey para vermiş oluyoruz sadece.
Aynen öyle. Sadece para. Evren vizeye başvuruyor, alamıyor. Mesela senin ya da evrenin. Hadi senden evrenden bu işi çıkartalım. Sizin pozisyonunuzdaki genç insanlar. Nedir bu genç insanlar? Okumuşlar, bir işleri var, para kazanıyorlar. Kendi ülkelerine vergi veriyorlar. Bugüne kadar gittikleri ülkelerin herhangi birinde herhangi bir kriminal olaya karışmamışlar. Sana ya da evrene, dünyanın herhangi bir ülkesinin, senin ya da evren pozisyonundaki olan Türk gençlerine dünyanın herhangi bir ülkesinin vize vermemesi terbiyesizliktir her şeyden önce. Ve size vermeyecek de kime verecek bu Almanya vizeyi?
Yani.
Ama bu şartlar almamanıza neden oluyor işte. Ve o para çok ömel yüzünden biz serbest ulaşım hakkımızı şey yapamıyoruz. Bize vaat edilen serbest ulaşım hakkını talep edemiyoruz mesela Avrupa topluluğundan.
Tabii ki. Yani onun zaten işte birçok karşılığı oluyor ki hani o kamp dediğim hikayede de şöyle tabii ki yani hep birçok insanda şeyi algılandığını tahmin ediyorum işte kamp dediğimizde bu Nazi kampları gibi bir şeyler geliyor. Hayır, basbaya bir yerde belli bir süre tutularak bakın bu ülkeye iltica ediyorsanız, bu ülkeye sığınmak istiyorsanız bu ülkenin şöyle şöyle şartları var. Bu ülkenin insanlarının şeyi böyle işte insanları bu şekilde yaşar böyle şeyleri vardır diyerek şeyi anlatacaksın. Bunun konusunda da taahhüdünü alacaksın adamdan. Bunları kabul ediyorsan geliyorsun.
Ve her şeyin başında da emni kolunu sallaya sallaya girmesine engel olacaksın.
Tabii ki.
Yani giriş hakkı tanıyorsan bile savaş ya da para çok ömer yüzünden giriş hakkı tanıyorsan bile
kontrolü
o
olacak.
İşin de bir prosedürü olacak.
İşte bu kadar basit. Yani son olarak hadi şeyden de söylemiş olayım. Yani ne kadar doğruluğunu aşırı araştırmadım ama bir öğrenci listesi olduğu belli mesela. Karabük Üniversitesi'nde inşaat mühendisliği miydi? Mühendisliği unuttum ama bir mühendislik bölümü. Sınıf listesinde iki tane Türkiye Cumhuriyeti'nden doğma büyüme isim soy ismiyle beraber her şeyle vatandaşı var. Geri kalan o 30 küsür kişi gelen hani şey de var tabii ki. Her üniversitenin bir yabancı üye kontenjanı vardı. Bizim bölümlerimizde de vardı öyle arkadaşlarımız. Onları da 2-3 tanesinin ne olduğunu düşünürsek geri kalanın artık şey olduğunu da fark etmeye başlıyoruz.
Buradaki sorun şu Aydoğan. Sen kendi öğrencilerine yani yatırım yaptığın, ülkenin geleceği olarak gördüğün insanlara eğitim hakkını doğru düzgün verebiliyorsan bu söylediğin şey çok dert değil. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan öğrenciler sınava girip Karabük Üniversitesi'ndeki inşaat mühendisliği bölümünü kazanamıyorlarsa, kazanamadıkları için de bir yıl hayatlarının bir yıllarını daha sınava hazırlanmakla ya da üniversite mezunu olmamayı seçerek liseden sonra bir işe girerek asgari ücretle çalışmakla devam ettiriyorlarsa işte o zaman bu söylediğin şey bir majör sorun olarak çıkıyor o karşımıza. O zaman bu söylediğin şey biraz önce tarif ettiğimiz zincirin halkalarına yeni bir halka olarak ekleniyor işte. Hadi şimdi 303. Cuma raporunda senin seçtiğin ilk konu olan Snapdragon 8S Gen 3 ve Snapdragon 7 Plus Gen 3. Artık genlerden bilmem nereden başka S Plus filan gibi takılarımız da yani, var öyle mi?
Her türlü şeyi böyle yapmak istiyor şey kanadı. Snapdragon kanadı. Ki baktığımızda
nedir olay?
Mesela ben de ilk 8S Gen 3'ü duyduğumda dedim herhalde yine hız aşırtılmış Plus gibi bir şey çıkardı Snapdragon.
Çünkü sonuçta Plus var yani.
Şeyde Plus'ında değil de özellikle S'inde. S'i hiç yapmamıştı yanlış hatırlamıyorsam ama fark ettim ki şeymiş. Aslında daha önce ilk galiba 810 çıktığında 807 kullanan LG ile beraber vardı. Birazcık daha kırpılmış hali. Günümüzde de gördük sonradan çıkan versiyonlardı. 8S Gen 3, 8 Gen 2 ile 8 Gen 3 arasında olan bir versiyon. Aslında güncellenmiş 8 Gen 2 demek de doğru. Ha, iyi yanları ne? Yine 4 nanometre sürecinden geçiyor TSMC'nin. Bir diğer yanda baktığımızda özellikle yapay zekadan falan bahsettiğimiz için burada da hem işlemci kümesini güncellemiş şey kanadı, Snapdragon kanadı hem de yapay zeka özelliklerini artırmış. Aslında 8 Gen 2'nin 8 Gen 3 gibi bir yapay zekalı versiyonu da diyebiliriz temel olarak. Yine bir tane Cortex X4 Prime dediğimiz ana çekirdeğimiz var. Büyük çekirdeklerimiz 4 adet 2.8 GHz hızında çalışıyor ve 3 adet de verimlilik çekirdeğimiz var. Yani 1 artı 4 artı 3 şeklinde bir yapısı var. X80 modemi, X70 pardon modemini kullanıyor. Burada mesela 8 Gen 3'ün birazcık gerisinde ama 8 Gen 2'deki 5G'yi de Wi-Fi 7'yi de destekleyen güncel bir modem. Bluetooth'ta da sorunu yok. Hatta Bluetooth 5.4 desteğine de sahip olduğunu görüyoruz. Burada aslında Snapdragon'ın amacı 8 Gen 3 ile bu amiral gemisi katili dediğimiz şeylerde biliyorsun önceden şey yokken geçen senenin işlemcisini kullanmak gibi bir şey yapıyorlardı.
Daha ekonomik olsun diye.
Anladığım kadarıyla Snapdragon onu yapmak yerine ben yine sana yeni bir şey satayım ve bunu konumlandırayım. Diyor ki biz zaten yine birazdan bahsedeceğiz. Burada ilk örneğini Xiaomi Civi ya da Kivi dediğimiz 4 Pro'da gördük. Evet. Hep değiştiği birçok yerde.
Bunun için niye soralım artık? Zaman geldi.
Üzgünü söylemiş oluruz aslında. Evet. Gördük. O da bizim Türkiye'ye belki işte 14 Lite olarak gelebilir. Onu ayrıca konuşacağız. 7 Plus Gen 3 ise 7 Gen 3'ün aslında güncellenmiş hali ama bana hep şey geliyor. Snapdragon kanadı bu 7 serisini tam oturtamamış gibi. İşte 7S çıkardı orada. Plus çıkarıyor.
Yani 700 seviyesindeki düzenliliği 7 seviyesinde bir türlü kazandıramadı.
Ben hep öyle hissediyorum çünkü mesela 7 Gen 1'i insanlar beğenmedi. 7 Gen 2'ye geldik fena değilmiş dedik ama çok büyük bir fark yok. 7 Plus Gen 3'te 4 nanometre sürecinden geçen yine Prime çekirdek olarak Cortex X4'ü kullanıyor. Bu en azından önemli. 4 adette 2.6 GHz'lik performans çekirdeği, 3 adette Cortex A520 olarak da verimlilik çekirdeği var. Yani yapısını aslında burada 8'e fazlasıyla belirtmişler. 1+4+3 şeklinde geçtiğini de söyleyelim. 7 Plus Gen 2'ye kadar %15 daha iyi bir işlemci performansı. Bir diğer yanda %5 daha verimliyken grafik kısmında %45 de performans artışı sağlıyor. Yani hızını arttırırken daha az enerji tüketebiliyor. Buradaki önemli şeylerden biri yine yapay zeka. Özellikle Bachuan 7B, Llama 2, Gemini ya da Gemini Nano ve ZipuChat GLM gibi birçok LLM dediğimiz geniş dil modeli ne desteğine de sahip. Yani aslında burada Snapdragon şeyleri çok görünce işte ChatGPT'leri, Gemini'leri vesaire görünce şey yapmak istemiş. Bu seneden hazır olmak istemiş ki yeni çıkan cihazlar da bunu kullanabilsin. Böyle bir sistemle beraber geliyor. İşte destekleri yüksek, her işte UFS 4.0 desteği geliyor 7 Plus Gen 3'e. Yani aslında bir amiral gemi seviyesine getirebiliyor 7 Plus Gen 3 ile beraber ama mesela 7 Plus Gen 3 bu kadar güçlü yapıya çıkmışken 7S, daha doğrusu 8S Gen 3'ün anlamı ne vesaire gibi düşünüyorum.
Bence Qualcomm şöyle bir şey yapmaya çalışıyor Aydoğan. Bu işte 8 Gen olayına geçerken muazzam bir ayakları takıldı. Tökezlediler. Sonrasında MediaTek'in muazzam bir atılımı oldu, parası da filan ya. Tekrar dominasyonu ellerine geçirmek için böyle kafa karıştıracak bir yeniş yapıyorlar. Ve bu seviyelerin çoğunu belki devam bile ettirmeyecekler. Ama şu anda pazarda hala yeni ürünümüz var. Yeni teknoloji geliştiriyoruz. Bazı markaların bir modellerinin bir versiyonunda, Xiaomi gibi markaların, Qualcomm bir modelinde MediaTek kullanması gibi yeni bir huy edindi pazar. O huyun önüne geçmek için sana bak alternatif fiyatlarda, alternatif özelliklerde işlemciler sunabiliyoruz. Boşu boşuna gidip Lite'da, şunda, bunda MediaTek kullanmaya getirmeye çalışıyor piyasayı. Yani bu pazar yapıcı kavramı vardır ya, pazarın en büyüğünü tarif eder. Pazar yapıcılığını kaybetmemek için yapabileceği her şeyi yapıyor. Burada önemli olan şey ama bu yaptıklarının kağıt üstündeki detayların sonunda çizgiyi çektikten sonra alta kırmızıyla mı maviyle mi yazıldığı. Yani gerçekten teknolojik anlamda iyi bir etkisinin mi kötü bir etkisinin mi olduğunu göreceğiz. İşte o konuda da Snapdragon son 2-3 yılda çok başarılı bir performans sergileyemiyor.
Maalesef.
Bunları da göreceğiz. Şimdi mesela senin bir sonraki haberin benim Xiaomi 14 Lite diyeceğim. Senin de işte Kiwi ya da Chiwi her neyse 4 Pro diyeceğin cihaz ya. Mesela burada göreceğiz herhalde bu ayrımın nasıl olacağını.
Evet.
İlk şey bu gibi görünüyor.
İlk 8 eski en üçlü cihaz. O ama bu olacakmış gibi görünüyor. İşte Realme kanadında da Oppo kanadında da cihazlar çıkacak ama Türkiye pazarı açısından baktığımızda büyük ihtimalle ilk göreceğimiz ürün bu olabilir Türkiye'de. İşte Civi 4 Pro dediğimiz telefon normalde biliyorsunuz işte 13 Lite Civi 3'ün şeyiydi. Yeni global versiyonuydu. Burada da Civi 4 değil Civi 4 Pro olarak çıktı. Büyük ihtimalle Civi 4 versiyonu da çıkacak. Onda ne kullanır onu göreceğiz.
O belki zaten. Sadece Hindistan'da sadece Çin için
evet,
çıkabilir.
Biraz daha şey olabilir. Buradaki önemli artılardan biri işte 8S Gen 3'ü kullanıyor olması ki baktığımızda 1.5K çözünürlüğünde bir 120 Hz C8 OLED kullanan bir yapısı var. 3000 nit'e kadar çıkabiliyor. Dolby Vision desteği var. Yine 180 gram ve 7,45 milimetre inceliğinde bunu korumayı başarmışlar. 256-512 GB UFS 4.0 depolama, 12 ve 16 GB'da LPDDR5X RAM var. Yani bildiğiniz amiral gemi seviyesinde RAM ve depolamada sunuyor. 50 megapiksellik Leica ana lensimiz var. 12 megapiksel geniş, 50 megapiksellik 2x'lik telefoto lensi bulunuyor. 8K çekebiliyor. Ön tarafta 2 adet 32 megapiksellik kamera var. Biri ana, biri geniş açı olarak diye düşünebiliriz burada. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, 5G bağlantısı. Tip-C bağlantısında USB 2.0 değil 3.2 Gen 1 desteği. 4700 mAh batarya, 67 Watt şarj desteğiyle beraber geliyor. Merak edenler için stereo hoparlörleri ve IP68 sertifikası da var. Ve fiyatlarına da baktığımızda tabii ki yuanı çevirdiğimizde 12256'lı $417, 12512'li ise $458 dolar fiyata denk geliyor. En pahalısı da $500.
Burada tabii ki bizi sanırım daha çok şey ilgilendiriyor. Light modeli ilgilendiriyor. Çünkü öbürünün Türkiye'de çıkma ihtimali yok zaten. Light modelle ilgili de şuna bakacağız ya da şuna bakmalıyız.
Buna ne kadar uyacak da bazen değişiklik yapılabiliyor.
Ne zaman gelecek, hangi fiyattan gelecek? Bir de Evin'in kanalda zaten bununla ilgili çektiği bir video var. O videoda bize anlattığı cihazın nasıl bir cihaz gelecek? Çünkü biz Xiaomi'de son zamanlarda şunu görüyoruz. Türkiye'ye özel cihazın adı aynı ama içi farklı bir şeyler çıkıyor. Benim en büyük beklentim eğer olacaksa işte bu hani Lite olarak çivi 4 Pro olarak değil de 14 Lite olarak geldiğinde mutlaka Türkiye'de kameralarının Leica lensli olması gerekiyor bence. Eğer hani bizim geçmişte Redmi seviyesinde falan gördüğümüz gibi globalde çıktığından farklı özelliklerle Türkiye'de çıkartır ve Türkiye'ye verecekleri malda da Leica lens değil başka lens kullanırlarsa o zaman ben şöyle düşüneceğim. Xiaomi Leica'ya geçiş prosesini tüm dünyada işletmiyor.
Aynen Çin'de başlıyor anlamına gelir.
Ama eğer Türkiye'de sattıklarında da Leica'lı ürünü satarlarsa o zaman gerçekten Xiaomi markası ile Leica markası bir şekilde birlikte hareket ediyorlar ve bu işbirliği çoktan Huawei ile Leica'nın arasındaki işbirliğini fersah fersah geçti diyebileceğim. Benim açımdan o anlamda merakla beklediğim bir cihaz olacak. Bir de arkadaşlarımız şeyi biliyor da ben bu Lite'ları kullanmayı falan da seviyorum. O yüzden de ayrıca şeyi nasıl bir deneyim olacağı bekliyorum. Umarım Türkiye'de bir an önce satışa çıkar.
Ya dediğin gibi özellikle Leica ile ve bu kadar gelişmiş özelliklerle vesaire gelirse tabii ki işte fiyatına vesaire göre bile de değişebilecek ama işte Pro gelmedi, Xiaomi 14 birazcık pahalı ya da ya 14 mi vesaire diyenler için mükemmel bir şey olacaktır bu. Alternatif olacaktır çünkü yani Eren de kendisi o sırada daha tanıtılmamıştı, özellikleri belli olmuştu. Bu nasıl Lite diye sorduğu sorunun cevabı gerçekten şu olur yani bunu Xiaomi 14 başka bir isimle çıkartmaları ve 14S desinler mesela. Lite buna gerçekten hafif kalır gibi. Bir de tabii 8S Gen 3'ün performansını 8 Gen 2'ye göre farkını falan görmek lazım. Bir de tabii ki tahmin edileceği üzere HyperOS ile beraber gelecek onu da söyleyelim. Türkiye'ye geçtiğimizde ise Vivo'nun V30 modeli Türkiye'de şu anda satışa çıktı.
Ön satışta.
Ön satışta gerçi evet öyle demek daha doğru. Baktığımızda telefon yine bu aslında Xiaomi 14 Lite formuna yakın bir cihaz. Çünkü 7,45 mm inceliğinde 186 gram ağırlığında 6,78 inçlik AMOLED 1.5K 120 Hz bir ekranı var. 2800 nit'e kadar çıkabiliyor. 7 Gen 3 var üzerinde. Arkada 2 adet 50 megapiksellik kamera. Önde de bir 50 megapiksellik kamerası var. 3'lü 50 megapiksel kamerayla beraber geliyor. 12 GB LPDDR4X RAM. 256 ve 512 UFS 2.2 depolaması. Ve tabii ki Android 14 tabanlı FantaJOS 14 ile geliyor. 5G'si, Wi-Fi 6'sı, Bluetooth 5'i, NFC'si var. 5000 mAh bataryayı da 80 Watt şarjla beraber dolduruyor. Yaklaşık 48 dakikada da %100 yapabilme kabiliyetine sahip. Ön sipariş fiyatlarına baktığımızda 12256'sı 26.999, 12512'si 29.999'a satılıyor. Burada tabii ki yine bir ön sipariş avantajı yapmışlar. Örneğin ön satışa özel 3000 TL'ye varan indirimler var. 1500 TL değerindeki Vivo TVS 3E kulaklığı da hediye ediyorlar. Bu ön sipariş şeyin
alanına. Murat Boz imzalı fotoğraf ediyorlar.
Ha, evet, gerçi öyle bir şey de vardı sanırım.
Popstar yatırımı yapmak böyle bir şey ya. Yani gerçek imza mı?
Tek benim merak ettiğim o.
Şey mi ne derler?
Dijital baskı mı?
Gerçekse de kim imzaladı gibi dertleri olan bir hediye. Şimdi Vivo'nun V seviyesi bizim Türkiye'de gördüğümüz en yüksek seviyesi şu anda. Hı hı. Telefon V30'dan bahsediyorum. Çok hafif. Gerçekten elinize aldığınız zaman telefonun varlığıyla yokluğu fark edilmiyor. Ve her zaman olduğu gibi o Vivo'nun V seviyesi telefonlarındaki çok iyi bir ekranla, insanın bakmaktan şey yapamadığı, geri duramadığı bir ekranla geliyor. Ayın 14'üne kadar telefonla ilgili herhangi bir paylaşım yapmamız yasak, NDA gereği. Ayın 14'ünden sonra paylaşımları yapacağız.
Anladığımız kadarıyla 14'ünde de tam genel satışa çıkacak. O süreçte
orada işte şunu soracağım. Ayın 14'ü lafını o yüzden getirdim. Şimdi biz bu ön satış fiyatlarını biliyoruz ya, ön sipariş fiyatlarını. Bunların normal fiyatının ne olduğunu biliyor muyuz? Yani bu ön satışı, ön sipariş dönemi bittikten sonra 27 bin lira olan 256'lık telefonun 30 bin lira olan 512 GB'lık telefonun fiyatları ne olacak, belli mi?
Bence değişmeyecek, kampanyaları bitecek.
Yani hediyeleri vermeyecekler. Okey, yani şu 3000 TL'ye varan indirimli kulaklığı vermeyecekler. Bir de masamıza, duvarımıza asacağımız Murat Boz imzalı fotoğrafımız olmayacak, öyle mi? Okey, tamam.
Yani mantıklı olan o olur.
Bir özel bir açıklama da yok şu ana kadar.
Yok, bildiğim yok. En azından benim bildiğim yok.
Yani. V30'la birlikte Vivo Türkiye'de bir ekran şeyi de getiriyor Aydoğan. Ondan da arkadaşlarımızı haberdar etmekte fayda var. Ekran güvencesi de, ekran diyorum, özür diliyorum, pil güvencesi de getiriyor. Hı hı. Eğer bundan sonra gözlüğümü takayım da daha rahat şey yapayım, okuyayım. Bundan sonra Vivo telefonlarda pille alakalı yaşanacak olan sorunlara Vivo'nun da %80'in altına düşmesi 4 yıl boyunca geçerli olacak. Yani tam metni şöyle okuyayım. Vivo V30 lansmanına özel 4 yıl boyunca geçerli pil sağlığını %80'in altına düşerse ücretsiz değişim garantisi veriyor diyor. Yani siz V30 aldığınız zaman V30 telefonunuzun pili 4 yıl içinde pil sağlığı %80'in altına düşerse
ben değiştiririm.
Hemen ücretsiz değiştiririm.
Çok güzel bir şey.
Ki, bence bu önemli bir nokta. Bunu V30 fiyatı ile birlikte bunu da düşünmek lazım bence.
Şöyle demek de doğru abi. Ben de şimdi sitesine girip hani tam şeyine bakayım derken hani ön sipariş vermeye kalktığımda 12.256'lık 27 bin ama şu an için sepette direkt 25 bine iniyor. Sepette direkt 2000 lira iniyor.
Ha, bu 3000 TL'ye varan indirimi yansıtıyor yani.
12.512'de 3000 lira 27 bin lira iniyor.
Okey, o zaman şöyle yalnız bu 27 bin lira ve 30 bin lira aslında ön sipariş sonrası fiyatları. Aynen. Şu anda alırsak
25'e 27.
25'e divini 27'ye alıyoruz. Yanında da bu hediyeleri alıyoruz.
Ki şey de var, faizsiz 3 taksitte şey veriyorlar. Yani aslında size faizsiz 3 taksit avantajıyla beraber de en azından hani alırken şey yapabiliyorsun ki.
Bu Türk halkının büyük dertlerinden birisi artık Aydoğan.
Kredi kartına
taksit yapamıyor olmaları ve faiz ödemek filan. O anlamda da Vivo'nun yaptığı güzel bir çalışma. Rakamı değerlendirirken de şu 4 yıllık pil ömrünü, süresinin garanti kapsamına alınmasını da arkadaşların ayrıca değerlendirmesi lazım bence. Niye? Biliyor musun Aydoğan? Şimdi bizim kanalda bugüne kadar kaç videomuz var yayınladığımız? 1000 taneden fazladır değil mi?
Tabii canım.
Çok fazladır. Bu videoların hepsinin altında ortak bir soru var insanlar tarafından. Nedir o soru? Abi 4 yıl kullanır mıyım? Abi 5 yıl gider mi? Abi kaç yıl gider? Filan gibi. Şimdi telefonun gitmesiyle ilgili ana sorun sizin bu telefonun fiziki yapısına zarar vermemeniz. Yani nedir o? Düşürmeyeceksin. Kırılması dert değil. Düşürmeyeceksin. Çünkü dışarıda herhangi bir şey kırılmamış olsa bile düşürdüğün anda içerideki bazı da devreler zarar görebiliyorlar. Bazı lehimler atabiliyorlar. Düşürmeyeceksin. Bu cihazın fiziki bütünlüğüne bir zarar, suya düşmeyecek. İşte atıyorum arka cebinde çok üstüne oturmayacaksın. Yani esnemesi yönünde çok fazla
bazı gereksiz basınca çok şarj etmeyeceksin.
Bir de uzun süreli kullanımlardaki esas dert, sen bu cihaza ne kadar gözün gibi bakarsan bak, bir yerden sonra pilin artık senin bu cihazı değiştirme nedeni oluyor. Çünkü 4 yıl dediğimiz, 5 yıl dediğimiz süreler çok uzun süreler Erdoğan. Bu telefonların pilleri bu kadar çok döngüye hazır değiller. Sektör ortalamasından bahsediyorum. Şimdi Vivo bu garantiyi sunduğuna göre demek ki cihazın içinde pili koruyacak ya ekstra bazı önlemler aldı, öyle ya. Her telefonun garantiye dönmesini hiçbir marka istemez. Ya da bunu kompanse edebileceğini düşünüyor. Yani aslında hani bu kaç yıl kullanırım sorusunun cevabını da veriyor Vivo bir şekilde. Sen bu telefonu
en az 4 yıl rahat kullanırsın.
Sen bu telefonu al diyor. Fiziki bütünlüğüne herhangi bir zarar getirme telefonun. Pille ilgili yaşayacağın sorunu da ben çözüyorum diyor. Şimdi o yüzden bu fiyatlara bence biraz da böyle bakmak lazım. Vivo'nun açıkladığı fiyatlara biraz da böyle bakmak lazım. Vivo'nun şeyini de biliyoruz zaten Aydo. Kamera kalitesinin ne olduğunu da çok çok iyi biliyoruz zaten. Yani hani benim bugüne kadar Vivo'nun V serisi elime geçen cihazların herhangi birisinde kamera ile ilgili bir endişem olmadı. O yüzden tahmin ediyorum ki belki ilk başlarda V30 Türkiye'de gerektiği ilgiyi şey yapamayacak, göremeyecek. Hatırlıyorsan geçen yılda V29 Honor 90 ile eş zamanı denk düştüğü için böyle biraz şey olmuştu. Honor 90'ın karşısında sanki kaybedenmiş gibi pozisyonlamıştı kendisini ama baktığımız zaman birbirinden farklı iki cihazdı aslında. V30 da belki ilk başlarda hak ettiği ilgiyi görmeyecek ama ben tahmin ediyorum ki şu pil ve kamera özellikleriyle yıl içinde insanların aklını çelecek cihazlardan, modellerden bir tanesi bence olacak.
De. Öyle tahmin ediyorum. Şeyi de birazcık görüyoruz işte. Artık bu orta orta üstün net bir şekilde 20'nin üzerine çıktığının da habercisi. Yani zaten diyorduk bunu farklı farklı cihazlarda.
Yeni başında söyledik. Faizi 500 bas puan arttırmak bu anlamda bir işe yaramıyor. Yani doları dünkü fiyattan alamıyorsun zaten. Dünkü fiyattan senin piyasadaki ekmeğini, doğalgazına, elektriğine, domatesine yansımıyor zaten. Çünkü niye? Bu sabah kalkıyorsun aynen şey gibi işte düşüyor ve anında çıkıyor hikayesi. Artık 20 binin altında ne yazık ki amiral gemi değil, orta üst segment bir şey, bir telefon bulmak Türkiye'de pek mümkün değil.
Maalesef ki biz de işte amiral gemiler gelecek diye seviniyoruz tabii. O da işin diğer tarafı.
Amiral gemiler geldikleri gibi gitmesinler. Sorun yok. Evet.
Yani kaça gelecekler onu da görmek lazım. Çok bir şey kalmadı çünkü artık bu önümüzdeki bir ay içerisinde birçok farklı markanın, birçok farklı modelinin gelmesini bekliyoruz ki en merak edilenlerden biri de Yıldıray abinin MVC'deki o ilk bakışından bu yana sonra sizin değerlendirmelerle falan Magic 6 Pro gerçekten çok merak edilen bir cihaz oldu ki biz de hep şey diyorduk bu MVC'deki lansmanda Honor yetkilileri ön kamerasında en iyisi olduğunu işte pilde, bataryada, sesle falan en iyisi olduğunu açıklamışlardı. Arka kamera açıklamamıştı.
Diyorduk. Evet. Ve hatta şeyi söyledik. Bunu MVC'de yaptığımız yayınlarda da burada da söyledik. Geçen yıl MVC'de Honor yine Magic'le, Magic 5 Pro'yla bu sefer bu ödüllerin tamamını yakınına almıştı. Ama ekstradan en iyi kamera puanını da almıştı. Evet. Bu yıl kamera puanı niye açıklanmadı diyorduk.
Neden olduğu değil de en azından beklediğimiz cevabı
çıktı.
Acaba
kamerada bir sorun mu var? O yüzden mi açıklanmadı?
Benim beklentim
oluyor. Kendi aramızda da bunu hani onu düzeltip başlıyorlar konuşuyorduk.
Yani bizim şey savımız şuydu. O bölümleri izlemeyenler varsa diye söylüyoruz. Açıklamadıysa büyük ihtimalle bunları açıklarken onu da açıklamak istediler ama standartlarına göre ya da herhangi bir sebeple kamerada belli başlı sıkıntılar vardı yazılımda özellikle. Bunun güncellemesi verilene kadar DxOMark da bu skor çıksın istemediler anladığımız kadarıyla. Ya da DxOMark denedi dedi ki ben buna 157 veririm ya da 156 veririm dedi. Yani sadece tek başına birinci olamazsın dedi. O güzel düzeltmelerden sonra anladığımız kadarıyla DxOMark da 158 puanla yeni lider oldu. Özellikle şu anda bizim de bir geçici süre edindiğimiz bir Magic 6 Pro var. Eren'in çektiği fotoğraflara baktığımızda vesaire hani ne kadar iyi olduğunu da ben de kendi gözlerimle görmüş oldum. Video tarafta da 3. sırada bu arada. Yani hiç de şey değil yani en azından arka kamerayla çekilen
yani
video.
Yani 5 Pro'nun devamı olduğunu şu anda gösteriyor cihaz. Evet. Şey kamera açısından.
Ki 5 Pro'ya göre de yani 6 puan fark atmış oluyor. Böyle bir nesil arasında bu kadar yüksek bir farkı hatırlamıyorum ben.
Bir de artık zaten farklar kapanıyor. Yani nesili bırak aynı yıl çıkan telefonlar arasında puan farkları bir puana falan düşüyor. Önemli. Burada şöyle bir şey var sadece Aydoğan. Magic 6 Pro dünyanın bazı ülkelerinde satışa çıktı. Yani Çin'de çıktıktan sonra MVC lansmanından sonra dünyanın bazı ülkelerinde çıktı. Mesela Almanya'da bu ülkelerden bir tanesi. Ve Almanya'da Magic 6 Pro kullananların Magic 6 Pro'nun kamerası ile ilgili çok ciddi şikayetleri var. Ben Almanca bilmiyorum ama Almanya'daki bazı forumlardan takip ettiğim kadarıyla Magic 6 Pro satın alan insanların büyük bir kısmı, hani bu bizim geek diyeceğimiz tarzdaki insanların büyük bir kısmı, satın aldıkları Magic 6 Pro'nun kamerasıyla elde ettikleri görüntülerden memnun olmadıklarını, hem sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğrafları, kendi çektikleri fotoğrafları eleştirerek, hem de forumlarda böyle çok derya deniz upuzun metinler yazıp, işte Magic 5 Pro ile başka cihazlarla, Xiaomi 14 Ultra ile bilmem neyle filan kıyaslayıp 6
O
Pro'yu,
yüzden çıkmadı o zaman galiba diye
bana
ekleme.
şey gibi geliyor, bu senin hani cihazın yazılımında bir sorun vardı, o sorunun düzeltilmesini beklediler, bu yüzden de doğru olabilecek gibi geliyor. Şimdi şeyi takip edeceğim. Bu
Düzeltebilirler mi?
Almanya'daki şikayetlerin volümü azalacak mı? Şikayet sahipleri son güncellemeden sonra telefonumuz düzeldi vesaire vesaire gibi yorumlar yazacaklar ama onu takip ediyorum. Bunun bizim açımızdansa şöyle güzel bir şey oldu. Telefon henüz Türkiye'de çıkmadı. Eğer bu bahsettiğimiz şey bir güncelleme ile giderilen bir sorunsa biz sorunu giderilmiş olan
Aynen.
telefonu Türkiye'de göreceğiz. Bu da Türkiye açısından sevindirici. Ben tahmin ediyorum ki Aydoğan bayram sonrası yani Ramazan bayramından sonra bu telefonun eli kulağında da Türkiye'de
Ya
satışa
Ramazan
çıkartılabilir.
sonrası evet bana da şey gibi geliyor. Yani Türkiye'de bir amiral gemi bayramı başlayacak
Şeyin
gibi.
de 14 Ultra'nın da Ramazan sonrası geleceğini biliyoruz zaten. Bu arada
OnePlus için işte sana geçen hafta
tam onu
söylenenler var.
söyleyecektim. Burak Bey'in geçen hafta Cuma raporunda söylediğimiz, gerçi bu Nothing Phone lansmanında kendisiyle konuştuktan sonra bir daha iletişim kuramadım. Benim ihmalim. Güncel şey nedir? Çünkü
Geldi mi,
artık
uçağa
aynen
yüklendi
öyle
mi?
yani günlemin falan belli olması lazım. İşte oruçlu hani insan böyle işi bu kadar şey yapamıyor, atılamıyor, takip edemiyor. Kusura bakmasın arkadaşlarımız ama öğreniyoruz. Ayrıca bu yıl Türkiye'de adını şu an için anamayacağımız bir marka da tekrar dediğim gazdan ayağını çeken bir marka tekrar gaza da basmaya başlayacak anladığımız kadarıyla. Söylememizde bunun bir sakınca var mı sence?
Sanmıyorum şey
Okey,
olarak.
onu da söyleyelim o zaman. Şimdi Honor'ın amiral gemisi geliyor. Xiaomi'ninki geliyor. OnePlus geliyor. Redmi'ciyi yetiştirmeye çalışıyorlar. Gelip gelmeyecek, Türkiye'ye girecek, girmeyecek bilmiyoruz zaten. Samsung falan var zaten. Huawei Türkiye'de değil, Çin dışındaki tüm dünyada cep telefonu konusunda ayağını gazdan biraz çekmişti. Bu yıl özellikle Türkiye'de benim anladığım kadarıyla, anladığım doğru mu? Duyduğum kadarıyla, çünkü bu bilgiyi henüz konfirme de ettiremedim kimseye. Duyduğum kadarıyla tekrar gaza basıyorlar. Ve biz bu yıl mesela her seviyede Huawei telefon göreceğiz Türkiye'de pazarda. Geçen yıl görmedik her seviyede. Geçen yıl gelen amiral gemisi telefonların da bir versiyonları falan geldi çoğunlukla. Bu yıl 2024 yılının sonuna kadar çok fazla versiyon ve çok fazla telefon göreceğiz Huawei'den. Ve ben tahmin ediyorum ki yılın bu ikinci yarısı şey zamanı olacak Aydoğan. Tabii Türkiye'nin ekonomik şartlarının ne olacağını da bilmemekle birlikte indirimler ve kampanyalar zamanı olacak bence sanki şeylerde,
Amiral gemiyi
amiral
satın alabilmek
gemilerinde.
için.
Yani bu kadar çok mesela bak düşün geçen yıl 2023'te biz bu kadar çok amiral gemisi görmedik piyasada. Ve amiral gemisi görmediğimiz dönemlerde Samsung'la Apple'ın ekmeğine yağ sürülmüş oluyor.
Evet.
Ama şimdi bu cihazların gelmesiyle birlikte duydum ama onu da soramadım. Vivo da galiba
Planları
V30'dan
oydu.
sonra bir tane amiral gemisi daha yüksek bir telefon
Realme daha
getirmeye
sık getirmeye çalışıyor.
niyetindeymiş. O yüzden Haziran ayından sonra bir kampanyalar, indirimler dönemi Türkiye'de başlayabilir. Amiral gemisi özelinde başlayabilir gibime geliyor.
Tabii işte işin diğer tarafı da birazcık hani ne kadar şey piller çimen gibi olur da hani oradaki kampanyalar ne kadar erişilebilir şey
Tam
olacak.
filler ve çimen gibi olur. Yani o kurun bu seviyelerde olduğu bir ülkede herhangi bir amiral gemisi telefonun 50 bin liranın 55 bin liranın altında olma ihtimali
50 olduğunda
zaten
güzel olur
yok
zaten.
yok altında olma ihtimali
Tabii.
zaten teorik olarak yok. Mümkün değil. Yani biz bugün 50 bin liraya mesela atıyorum şu Hanif'in telefonunu görsek, oh ne güzel diyeceğiz. 55 bin liraya görsek oh ne güzel diyeceğiz.
Tabii zaten. Ama yani bir diğer yandan şeyi çok merak ediyorum. Keşke böyle bir durum Türkiye pazarındaki bu amiral gemilerindeki hareketlenme birkaç sene önce olsaydı da. Çünkü şeyi de eskiliyor.
İnsanlar bir alsaydı diyorsun.
Ya hem alma hem de bir diğer yandan mesela benim kendi tarafımda bir editör gözünde de şey oluyor. Hani şimdi tamam cihazlar bize bir şekilde gelecek, edineceğiz, kullanacağız. Aa, şu çok güzelmiş. Bunun şu özelliği çok güzel. OnePlus 12'de şahane olmuş, örnek veriyorum. Bir diğer yandan yo aslında işte Xiaomi 14 Ultra ile çok iyi işler başarmış vesaire gibi anlatırken birçok insanın artık onu alamayacak seviyede olduğunu, çünkü hani ben de mesela kendim alacak olsam hiçbirini almak imkansız
ben
yani.
Ben çok net söyleyeyim yani ben bir cep telefonuna 70 bin lira para veremem. 60 bin lira da veremem. Aynen. Yani
fiyatlar bu olunca da bu birazcık şeyi de etkiliyor. Anlatım şevkini de etkiliyor.
O yüzden de bizimle burada iş yaparken 3 bin lira için 5 bin lira için pazarlık yapıp ondan sonra gidip Popstar anlaşması yapan markalar bizim durumumuzu da anlasınlar yani.
Tabii.
Ben çok net söylüyorum Aydoğan. Yani bugün gidip kendi paramla 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira verip bir telefon satın alabilecek ekonomik şartlara sahip bir Türk vatandaşı değilim. Eğer ben bir telefona 50 bin lira, 60 bin lira, 70 bin lira para verirsem bugün bazı şeylerimden uzunca bir süre kısmam lazım.
Evet.
O yüzden de yani hani Türkiye'de o paraları verebilecek kaç tane insan var bilmiyorum. Ama bir yandan da mesleğimiz gereği biz bu cihazların Türkiye'ye gelmelerini hangi fiyattan olursa olsun satılmalarını da destekliyoruz, arzuluyoruz, istiyoruz. O da ayrı mevzu.
Çünkü dediğimiz gibi yani bir markanın algısını da etkiliyor. Çünkü amiral gemi modeli olmadığı zaman o markanın o teknolojileri, arayüzü, en iyi hali vesaire gibi şey de olmuyor. Bunu aslında şeyde de görüyoruz mesela. Otomobil tarafında da görüyoruz. İşte Tesla ilk gidip şimdi modele de aklıma gelmiyor o Roadster. Roadster'la çıkmasına sebebi de birazcık oydu. İlk başta hani insanların örneğin Vivo tarafından diyeyim daha fazla V serisi daha fazla daha düşük serisini sattırmak istiyorsa insanlar X'i de göstermesi lazım. Diğer markalar için de aynı şekilde geçerli. Bunu yapan markaların ne kadar şey olduğunu görüyoruz. Yani Samsung'u bu kadar sevdiren şey ya da A serisinin bu kadar satılmasını sağlayan şey S serisiydi. İnsanlar zamanında S'i aldı, kullandı, şey yaptı. S'i alamıyorsam A'yı alayım bari. Çünkü S çok güzel cihaz dedi vesaire. Böyle artıyor. Ama gördüğümde niyeyse bir gerçekten beni üzen ama bir diğer yandan şaşırtmayan haberimize gelelim. Türkiye'de uzun süredir artık Sony telefonları görmüyoruz. Yani globalde de çok nadir yerlerde görüyoruz. Yani Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'ya bile çok fazla gelmiyor artık. Ve zaten çok küçüldüğünü görmüşsünüzdür. Yani bir Xperia 1'in markla devam eden ana serisi var. Bir 10 var. Bir de 5 serisi var bildiğiniz gibi. Burada tabii sisteme birazcık farklı yapıyorlar. Yani sayı büyüdükçe özellikler küçülüyor. Bir en amiral gemisi klasik bildiğimiz Xperia serisi. 10 kompakt değil hatta kompaktın da altı orta seviye bir cihaz. 5 serisi ise kompakt olarak bildiğimiz daha küçük ekranda benzer özellikler çok az kırpılmış haliyleydi. Görünen o ki Xperia 5 serisi de sonlanıyor. Yani Sony tarafı büyük ihtimalle yeni serilerini çıkardığında Xperia 1 ve Xperia 10 olacak. Yani bir tane amiral gemi, bir tane orta seviye olacak. Küçük telefon dediğimizde Sony buradayken, globalde çok popülerken de popülerleşmeye başladığında, azaldığında da birçok insanın favori kompakt cihazı olan eski kompakt yeni 5'te görünen o ki komple rafa kalkmış olacak.
Geçmiş olsun. Bir dönem daha kapanıyor. Ama bu dönem Sony'nin kendi isteğiyle kapanıyor gibi Aydoğan. Tabii. Yani işlevi bu hali Sony getirdi. Evet cep telefonu sektörünün karlı bir sektör olmadığını herkes söylüyor. Cep telefonu sektörü şu an Türkiye'de kimin için karlı? Türkiye'de dünyada kimin için karlı? Apple için karlı. Hı-hı. Çok ucuz fiyatlara mal edip çoğunlukla kendi teknolojilerini kullanırsan mesela Lightning gibi. Hı-hı. O iş için bile kimseye telif hakkı, lisans hakkı ödemezsen ve çok yüksek fiyatla ve karlılığın çok yüksekse bu işi kıvırıyorsun. Samsung gibi her şeyi kendin yapıyorsan ve sen cep telefonu satışından değil o diğer malzemelerden para kazanabiliyorsan bu işi kıvırıyorsun. Ama diğer cep telefonu şirketlerinin karlılıkları çok şey değil, çok iyi değil. Sony de bunu belki de diğerlerinden çok önceden görüp biz artık yavaş yavaş burayı boşaltalım kararı hı-hı verdi. Ve geldiğimiz bu noktada da işte hani hepimizin gözü yaşlı ama kompakt tarih oluyor. Belki atıyorum 2-3 yıl sonra da Xperia'nın tarih olduğunu.
Yakın. Yani bence şey olacak. Bir süre sonra onu da üretmemeye başlayacak. Çünkü şöyle bir durum var. Hani fiyatları yüksek. Tamam, kalite oldukça yüksek. Çünkü işte şaşırtmıyor dediğim durum, bir yıllardır hani Sony markasını bilen, işte zamanında Vaio'ları da hatırlayan, işte hala daha kameraları var vesaire, buradan da biliyoruz. Sony şöyle bir algısı var. Ben bu işi kendi bildiğim şekilde, en iyi şekilde yaparım. Fiyatına da o şekilde koyarım. Sen ister al ister alma. Hani gerisi umurumda değildir. Ki gerçekten de öyledir. Hani işte Sony kameralar, Sony lensler o şekilde, telefonlar öyle. Telefonda birçok insanın eleştirdiği şey de oluyor. İşte diyor ki ya IMX'i sen üretiyorsun. Senin kameran da o kadar iyi çekmiyor ama adamın içine öyle bir profesyonel yazılım kuruyor ki yani Sony kamera kullanır gibi bir şekilde kullanabiliyorsun Sony telefonlarını. Ama o algıdan da hiç mesela işte neydi, OmniVision, yok OmniVision şeydi, bir sensör üretici, OmniBalance dediği şeyi istediğinizi deyin, adamlar değiştirmedi yani. Aynı şekilde devam ediyorlar. O yüzden bir Japon inadı, Japon şeyi var, onların bir standardı var, onu değiştirmiyorlar. Bu da onların daha az üretmesine, daha az satmasına sebebiyet veriyorsa yine umurlarında olmuyor. İşte şimdi 5'i kaldıracaklar, sonra 10 da kalkar. Belli bir süre sembolik olarak 1 devam eder, sonra bir şey görmeyiz artık.
Japon inadından sonra bir de Amerikan inadı var. Amerikan inadı da şey, nerede bir Çinli marka kıstırırsa evet, hemen onu kare listeye almak gibi bir Amerikan inadı var. Amerika bu sefer de 4 tane Çinli Yonga firmasını kare listeye alıyormuş.
Bu Yonga firmalarının da en büyük ortak özelliği hepsi de Huawei'nin tedarikçisi.
Öyle mi?
Yani hala da işte o Huawei'nin yıkılmadım ayaktayım tavrını bir şekilde kırmaya çalışıyorlar. Tabii ki aslında bu Amerika niye bu kadar, hani daha öncesini çok bilmeyen, çok araştırmamış insanlar için özetlemek gerekirse, Amerika aslında burada Çin'le savaşıyor. Çin'in en büyük kozu olan Huawei'yi üzerinden yüklenmeye çalışıyorlar. Firmalara baktığımızda Çin'de Asiyen, Sveishur ya da belki oradaki adı farklı olabilir, Shenzhen Penzun Teknoloji ve Shanjin Memory Technologies, yani GXMT olarak bildiğimiz firmalara bu sefer de kara listeye ekliyor. Zaten o kara listeyi bir arttırıyor, bir azaltıyor. Takip edenleriniz biliyordur. Burada da aslında bu kara listene Amerika firmalarının belirli oranda bu şeyleri kullanabilmesi için izin alması gerekiyor. Yani ben direkt sipariş veriyorum, alıyorum diyemiyor ve bu izin de öyle kolayca alınan bir şey değil. Yani siz bir firmasınız, bunlardan biriyle çalışıyorsanız geçmiş olsun gibi bir durum oluyor. Burada da 5G teknoloji konusunda Huawei'ye ambargo aşamasında da yardımcı olduğu vesaire olan, yani şu an biliyorsunuz 5G konusunda bir ambargo vardı. Huawei cihazlarda 4G'li cihazlar olarak görüyorduk. Hatta Huawei buna özel bir kılıf üretecek falan filan deniyordu. Sonra onu açtı artık çünkü kendi işlemcisini kısmen üretebiliyor. Burada da yardımcı olduğunu düşündüğü bir iki firmanın da şimdi eklenebileceği söyleniyor.
İzin ver bana, ben şöyle anlatayım bu durumu. Buradaki esas sorun aslında o cihazların 5G'ye bağlanıp bağlanmaması değil. Amerikan ambargosunun Huawei'deki esas yaptırımı Huawei'nin dünya 5G altyapısından uzak tutulması yönündeydi. Yoksa zaten Amerika'da Huawei'nin device anlamında herhangi bir pazarı yoktu zaten. Çok az kullanılıyordu Amerika'da. Ama dert şuydu, Amerikan hükümeti öyle öngörüyor ki Huawei elde ettiği bazı bilgileri Çin ordusuyla paylaşıyor ve bu yüzden düşman. Böyle bir düşmanı da dünyadaki işte 3G'de, 3.5G'de, 4G'de, 4.5G'de, 2G'de emanet edilen altyapıların artık emanet edilmemesi. Çünkü öyle ya, Huawei esas parayı tüm dünyada hep device satarak, araç satarak, ürün satarak değil, sistem satarak, altyapı satarak kazandı. Türkiye'deki tüm operatörlerde Huawei altyapısı kullanıyorlar. Hatta dikkat et, bu ambargo, bu yasak alındığı zaman İngiltere'de Vodafone'da kurulu olan Huawei 5G altyapısı zorla söktürüldü mesela Vodafone'a ve Vodafone'un altyapısından çıkartıldı bu hikaye. Şimdi Amerika işin peşini bırakmıyor. Niye bırakmıyor? Huawei'yi yasakladıktan bir süre sonra, 9 ay sonra falan Huawei kalktı dedi ki biz şu anda tekrar 5G altyapısı hizmeti verebilir hale geldik. ve bunu tamamen kendi ürünlerimizle yapıyoruz dedi. Ve yine başladı dünyanın başka ülkelerinde 5G altyapı ihalelerine girmeye. Türkiye'deki operatörlerin karşısına çıkıp sizin 5G dönüşümünüzü biz yapalım filan demeye başladı. Ve bu Amerika'da gaz yapıyor doğal olarak. Çünkü Amerika bunun olmasını engellemek için uğraşıyor en başından beri zaten. Şimdi incelemenin sonunda geldiğimiz noktada ortaya şu çıkıyor. Huawei bu 5G altyapısını bu şirketlerden aldığı bazı ürünlerde, lisanslardan filan desteğiyle verebiliyor. O zaman Amerika ne yapıyor? Ben bu şirketleri de ambargo altına alırsam diyor, bu şirketleri de ambargo uygularsam Huawei'nin artık 5G altyapısı geliştirmesine engel olurum diyor. İşin mantığı sadece bu kadar. Yani buradaki dert, aman bir sonraki Huawei cep telefonu 5G'ye bağlansın, bağlanmasın ya da Huawei'nin tabletleri 5G'yi desteklesin, desteklemesin filan değil.
Tabii, tabii.
Esas sorun Huawei dünyanın hiçbir ülkesinde, Çin dışındaki hiçbir ülkesinde 5G altyapısı işine talip olamasın. Biz nasıl yaparız da Huawei'yi buradan engelliyoruz? Tabii Amerika bununla uğraşırken teknoloji durduğu yerde durmuyor. İşte sonuçta numerik bir teknolojiden bahsediyoruz. Aynen. Yani sonsuz G'ye kadar gidebilme potansiyeli olan bir işten bahsediyoruz. Giderse ya Huawei'de 6G çalışmalarına, 6G sonrası çalışmalarına odaklanıyor. Tahmin ediyorum ki eğer Amerikan devleti bu kötü huyundan vazgeçmezse Çin'de bu gidişle ambargo altına koy almadıkları, kara listeye eklemedikleri teknoloji şirketi kalmayacak büyük bir ihtimalle.
Sonra diğer ülkelere de sıçrar mı acaba? Sonuçta bak, Huawei işte, teknolojilerini kullanan farklı ülkelerdeki
diğer ülkelere şöyle sıçradı Aydoğan zaten. İngiliz parlamentosu zamanında bunu tartıştı ve dedi ki kraliyet topraklarında bu altyapının kullanılmasının bizce herhangi bir sakıncası yoktur dedi. Böyle bir karar aldı. Sonra Trump o kadar bastırdı ki bu karara rağmen Vodafone'un İngiltere'de kendi evinde, Vodafone bir İngiliz şirketi, evet, kendi evinde kurduğu Huawei altyapısı kaşla göz arasında Vodafone'a söktürüldü. Hatta o zaman hatırlarsan Avrupa'daki ekonomi ve teknoloji gazeteleri bu sökülen altyapının muhtemelen Vodafone Türkiye'de kullanılacağını, öyle ya Vodafone para vermiş satın almış bunu, çöpe atacak değil, muhtemelen bir şekilde Türkiye'ye gönderileceğini ve Türkiye'de kullanılacağını yazmışlar.
Türkiye'de 5G altyapısı kuruyor sonuçta.
Geldi, gelmedi, kullanıldı, kullanılmadığı bilmiyorum. Ben tarihin bir kesitinden bahsediyorum. Amerika buna şey yapmış durumda, takmış durumda. Ve ben her ne kadar Biden hükümeti seçilmeden önce Biden seçildiği zaman bu iş çözülür demiş olsam da gördüğümüz kadarıyla hiç çözülmüyor. Öyle, kan davası devam ediyor yani.
Kesinlikle. Ki Amerika'da ya kadar gitmişken bir de Amerika Adalet Bakanlığı DOJ olarak bildiğimiz bu yer Apple'a tekel davası açtı. Yani kendi içinde de farklı şeyleri var. Diyor ki rakip şirketlerin iPhone donanım ve yazılım özelliklerine erişmesini kısıtladığı için rekabet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle suçlamaya hazırlandığı söyleniyor. Burada zaten biliyorsunuz son dönemde aslında bu Doge dediğimiz yer birçok Amerikalı firmaya, büyük firmaya ki bunların arasında işte Alphabet yani Google, Amazon, Meta yani işte Facebook, Apple ve Microsoft'a yönelik de birçok şeyleri takip edip şey yapıyor. Burada da baktığımızda şu anda suçlamanın ne olacağı tam olarak net değil ama özellikle bu Tile gibi akıllı şeyler üreten yani AirTag benzeri üretimleri yapan şeylerin de bir diğer yandan işte iPhone sensörleriyle çalışma kısıtlaması vesaire yani aslında bildiğimiz bir Apple sistemi vardır. Apple der ki ben en iyi kendi ürettiğim şeylerle çalışırım, diğerleriyle çoğunlukla çalışmam ya da şey yapamazsın mesela. AirPods dışında bir kulaklık aldığınızda tam performansı hiçbir zaman Apple'da kullanamazsınız.
Apple Amerika'daki mağazalarında çalışanlara şu lafı söyletmiş bir şirket. Cep telefonunuzda herhangi bir sorun yok. Dünyanın en iyi cep telefonunu kullanıyorsunuz. Ama evinizdeki modem Apple modem değilse cep telefonunuzun internete bağlanma kapasitesini karşılayamazsınız. Hı hı. O yüzden evinize Apple modem almanızı öneriyoruz bile dedirtmiş bir şirket. O yüzden hani bu akıllı etiketli bilmem neydi filan bunlar çok küçük işler tabii ki. Amerikan Adalet Bakanlığı'nın yapmaya çalıştığı şey benim anladığım kadarıyla serbest rekabetin önüne geçecek bazı uygulamalar tespit ediyor. Bunlar yazılı olmasalar bile işte böyle ve bunun önüne geçmeye çalışıyor. Apple özelinde bunun önüne geçmeye çalışıyor. Yani sen mağazanda bunları satmak zorunda değilsin ama insanların ürettikleri ürünlerin iOS ekosistemiyle entegrasyonunu zorlaştıramazsın diyor.
Çünkü Avrupa'da yükleniyor zaten işte artık. Ayrı bir şey hikayesi
iOS
başlıyor.
iOS ekosistemini, etkileşimlerini zorlaştırırsan o zaman sadece senin kendi ürettiğin ürünler kalıyor geriye. Ve bu o zaman da rekabette bir adım öne geçiyorsun. Biz buna izin vermeyiz diyor. Olması gereken hükümet yapısı zaten böyle bir şey. Yani evet Apple, bir Amerikan şirketi, Apple'ın menfaatine davranacaktır Amerikan hükümeti. Bu çok normal. Bizim TOG için yaptığımız işlere bak, vergi uygulamalarımıza bilmem niye filan bak. Ama Amerikan hükümeti Apple'a İrlanda'da duran paranı Amerika'ya getir de vergilendirelim de diyebiliyor. Bu tarz hikayeler yaptığı zaman bunların da hesabını sorabiliyor. Sen şeyi almamışsın, isteği almamışsın. Apple Studios konusuyken şeyi de söyleyelim. Mesela Avrupa'da da bir başka sorun var şu anda. Spotify, en nihayetinde bir Avrupalı şirket Spotify. Hı hı. Geçenlerde bir açıklama yaptı. Biliyorsun Avrupa topluluğu hem Apple'a hem Google'a ödeme sistemlerini açma zorunluluğu getirdi. Yani evet. Sadece Apple Store'dan, iTunes'dan bir uygulama satın aldığın zaman ödemeyi Apple Pay ile yapman ya da Apple'ın kendi kapalı devre ödeme sistemiyle yapman artık mümkün değil.
Şart değil, evet.
Android'i de bunu getirdi. Eğer geliştirici başka bir sistem arzu ederse bunu kullanabilir dedi. Bu aslında Amerika'da devam eden oyun ve Apple şirketi arasındaki savaşın da Epic'in.
Ki Epic de gelecek bu arada Android ve Google'a Epic Store olarak.
Epic'in savaşının aslında Avrupa'da kazanıldığı, Epic tarafından kazanıldığı anlamında da geliyor. Çünkü Spotify ne şirketi? Abonelik usulü sana müzik dinleten bir şirket, öyle değil mi? Spotify hemen kendi uygulamasını update etmiş, iOS uygulamasını. Ne yapmış, update etmiş? Kuş kondurmamış. Apple'ın ödeme sisteminden hariç bir ödeme sistemi, kendisine ait olan bir ödeme sistemi daha koymuş. Yani nedir o? İnsanların kredi kartı bilgilerine girip doğrudan aboneliklerini şeyden yönetecekleri, Spotify'ın kendi sistemi üzerinden yönetecekleri bir özelliği eklemiş. Bu ne demek? Artık insanların ödediği aidatlardan Apple'a komisyon ödemeyeceğiz demek. Öyle değil mi?
Aynen.
Apple 16 gün yanlış hatırlamıyorsam bu yeni update'i, uygulamayı onaylamamış ve en sonunda Spotify'a bu update'in uygun olmadığını bildirmiş. Mesela şeyde ve şu anda Avrupa'daki birçok insan Avrupa topluluğunun Apple'a milyonlarca euro değerinde ceza kesmesi gerektiğini konuşuyorlar.
Çünkü karara uymuyor.
Karara uymuyor. Apple da bu cezanın kesileceğini bilmesine rağmen topluluğun kararına aykırı davranıyor. Apple'ın muhtemelen şöyle düşünüyor. Benim diyor Lightning'den vazgeçmeme neden oldunuz diyor. Ama size Lightning'e yanıza ben çok daha fazla para kazandığım bu ödeme sistemini vermem diyor Apple'da. Ama tahmin edeceği gibi herkesin topluluk er ya da geç Apple'ın bu direncini kıracak. Nasıl kıracak? Gerekiyorsa tıpkı sen artık Lightning kablosuna, Lightning girişine sahip olan ürünleri Avrupa topluluğu için satamazsın kuralını geçirdiği gibi Apple ürünleri gerekirse Avrupa'da satılamaz kuralını da komisyondan geçirebilirler gayet rahat.
Kesinlikle.
O yüzden Apple'ı hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında sıkıştırıyorlar ve aklıma şöyle bir şey geliyor Aydoğan. Bizim böyle Türk filmlerinde, Türk dizilerinde filan gördüğümüz işte bir insan çok çalışır, biraz para kazanır ve o parayı birileri çöker muhabbeti vardır ya. Bunu Amerikan filmlerinde de böyle hani kabataslak görürüz şeyde. Apple'ın herkes kazandığı paranın peşinde. Çünkü Apple'ın o parayı kazanırken aslında çok da dürüst hareket etmediğini
tabii ki
bir şekilde herkes biliyor. Herkesin kafasında böyle bir şey var. Acaba var, böyle bir acaba. Ve bu acabalar yüzünden de Apple'a ceza kesmek, Apple'a vurmak tüm devletler, tüm komisyonlar için çok kolay bir hal oluyor. Benim de yüreğimin yağlı veriyor. Bunu da okudum. Hadi sonraki haberi geç.
Şimdi de Türkiye'de bir ceza kısmına gelelim.
Yüreğimin yağlarını eviten başka işler bunlar da.
Rekabet grubunun Meta özelindeki soruşturmayla alakalı söylüyorlar ki Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hakim durumu kötüye kullandığı şüphesi üzerine geçici tedbir kararı alındı bu soruşturmayla alakalı. Ayrıca günlük 4.7 milyon TL'lik de para cezası hatırlatılmış.
Bu hatırlatmak demek ödemiyorsun demek yani, değil mi? Öyle anlıyorum.
Anladığım kadarıyla o ki şey diyor. Meta 2022 yılında 346.7 milyon TL para cezası kesilmiş. ihlalin giderilmesi ve pazardaki rekabetin tesis etmek için yükümlülüklerini getirmesi gerektiğine karar verilmişti. Ama 9 Aralık 2023 tarihinde bu süre sona erdi ve Meta'nın da gerekli aksiyonu almadığı için günlük 4.796.152 lira 96 kuruşluk idari para cezasının da uygulanmaya başladığı hatırlatılmış.
Kapatsınlar hemen. Yani öyle ya, Türkiye'de ya da kapatsınlar ya da Türkiye'deki Meta gelirlerine devlet el koysun. Her gün 4.7 milyon liralık gelirine el koysun. Nedir bu gelir? Türkiye'deki insanların Facebook, Instagram, Twitter vesaire, yok Twitter onun önünde, Facebook, Instagram,
Threads,
WhatsApp'ta verdikleri reklam gelirlerinin Meta hesaplarına ulaşması. Yani Türkiye'deki Meta hesabına yapılan ya da kredi kartıyla yapılan ödemelerin devlet tarafından bir havuzda temlik konulmasını sağlasın. Bu çok zor bir şey değil. Ama bunu daha önce çok konuştuk. Türkiye, hani hatırlıyorsun, bu şeylerde de bant daraltma hikayesinde. İşte Twitter'ın bantını daraltabiliyor mu devlet? Daraltmıyorlar. Ama o zamanlar neydi? Sayın Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan gerekirse yapacağız demişti.
Zaten 2022 anladım. Benim burada 2022'de verdikleri 350 milyon TL'lik para cezası
ödenmemiş. Yani aslında Ömer Fatih Bey'in hani gereken şartları yerine getirdi. Neydi o gereken şart? Temsilci atama falan getiremedikleri için şu kadar para cezası kesildi, bu kadar para cezası kesildi diye Twitter'dan duyurduğu zaman ben de buradan cezaları değil ödendi makbuzlarını görmemiz lazım derken ödendi makbuzu falan yok ya. Yani sen hani cezayı kesiyorsun, gönderiyorsun bir. Tebliğ edip etmediğin bile meçhul ki Twitter'ın zaten şeyi yoksa, resmi bir muhatabın yoksa tebliğ de edemiyorsun o cezayı. Bak burada konuştuğumuz para günlük 4.7 milyon TL.
Hatta 796, 8'di.
Evet, günlük 4.8 milyon TL.
Kaç yüz bin doları yapıyor tam şeyle çözemedim ama.
Kaç yüz bin dolar yaptı önemsiz Aydoğan. Türkiye gibi ekonomisi iyiye gitmeyen bir ülke için günlük 4.8 milyon TL gelir, süper bir gelir tabii bence. Günlük 1 lira bile olsa ayrıca Facebook'tan, Twitter'dan, WhatsApp'tan herhangi bir yerden bu paranın söke söke alınması gerekiyor. Ama devletimiz ne yapıyor? Parayı söke söke Ersin Köprü'den HGS'sinde para yokken geçtiği zaman Ersin'den alıyor cezasıyla. Bunlardan alamıyor.
Bunlar da oluyor mu 15 gün içerisinde öderse indirim?
Ya da haklısın işte trafik cezalarında şurada burada kontrol etmediği trafik cezalarıyla falan alıyor. Devletimiz niyeyse kendi vatandaşına şahin, böyle kapitalist güçleri ise daha anlayışlı, daha şefkatli falan yaklaşıyor. Her ne kadar İşte bakandı, bakan yardımcısıydı filan pozisyonundaki insanlar lafa geldiği zaman mangalda kül bırakmasalar bile kestik cezayı, kapatırız, şöyle yaparız, böyle yaparız filan demelerine rağmen yapmıyorlar. Ben istiyorum ki bana o kadar şefkatli davransınlar. Emekliye o kadar şefkatli davransınlar. Ben köprüden geçtiğimde HGS'mde para yoksa hemen faiz uygulamasınlar. Ödemek için bana biraz daha şans tanısınlar. Ya da ödeyemediğim için daha çok ödeyebileceğim yöntem uydursunlar. Mesela Aydoğan, bugün PTT'nin kendi app'inden PTT üzerindeki HGS'ne para ödediğin zaman masraf veriyorsun Aydoğan. Bu deli dumruluk değil midir? Geçenden 3 kuruş, geçmeyenden 5 kuruş para almak değil midir? Bugün bak Eko'ya da aynısını söyleyeyim. Eko Mimo'na da aynı söyleyeyim. İnsanların İstanbul kartlarına para yüklemelerinden komisyon alıyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi insanlardan. Bu çok büyük bir adaletsizlik.
Belbime gidiyor.
Bu doğru bir şey değil. Çok büyük bir adaletsizlik.
Şu an zaten her şeyde bir komisyon durumu oldu.
Niye?
İşte, hani şey gayet yani normal karşılanıyor.
Ben PTT'yi HGS paramı ödemek için PTT'nin bir alt kuruluşu olan EPTT AVM'yi kullanmak zorunda mıyım? Aslında değilim. Beni onu zorunda kullanmak zorunda bırakıyorsun. Ve oradan yaptığım işlemde de işlem boyutuna göre fix bir para da değil. 500'ümü yatırırsam 10 lira, 1000 lira yatırırsam 15 lira benden komisyon alıyorsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi için de öyle. Yani niçin ben İstanbul kartıma para yüklerken komisyon ödemek zorundayım? Bunların olmaması lazım. Devletin vatandaşa daha şefkatli, işte bu Meta gibi, Facebook gibi, Twitter gibi bilmem ne filan gibi kurumlu ve daha şahin davranması lazım. Aman Ersin Köprü'den HGS'si geçsin de cezayı yapıştırayım diye değil. Şu Facebook'tan günde 4.8 milyon lira cezayı söke söke almanın yollarını araması lazım.
Umarım olur ki. Hadi şu komisyon falan demişken şeyden de bahsedeyim. Bir taksiyle Uber'de de şu anda herhangi bir şekilde taksi çağırdığınızda direkt sizden 20 lira komisyon alıyor artık.
O zaman çağırmayacaksın Aydoğan. Uber'den de bir taksiden de çağırmayacaksın.
El edince de gelmiyorlar.
Ama yani şöyle bir hikaye var şimdi. Her taksiye bindiğinde 20 lira. Bunlar belki Aydoğan özelinde, Ersin özelinde çok büyük paralar değil Aydoğan ama bütün bir Türk milleti, bütün bir İstanbul halkı için düşündüğün zaman İstanbul'da bugün sence İstanbul kartı olmayan adam var mıdır?
Çok az.
Varsa vardır çok, çok azdır. Yani çok yaşlı bir teyzemiz, evinden çıkamayan, işte sağlık sorunu yüzünden yürüyemeyen filan insanlar da yoktur büyük bir ihtimalle. İstanbul'un kaç milyon olduğu söyleniyor. Bu kadar milyon insanın her gün yaptığı yüz binlerce işlemden komisyon almak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yakışıyor mu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi komisyon almadan bu işleri yapamaz mı?
Ya yapabilmeli ya da daha önce ama ben gerçi yanlış hatırlamıyorsam kullandığımdan beri hep vardı bu
hep
hikaye.
Olması bir şey ifade etmiyor. Bak şimdi bunu işte hani İmamoğlu'ndan önceki yönetim başlattı falan bunlar dert değil. Bizim vatandaş olarak bunları sorgulamamız gerekiyor.
Tabii ki tabii ki.
Yani bak mesela şimdi ben İmamoğlu'nun belediye başkanı olduktan sonra bizim buraya ofise, ben ilk kez burada gördüğüm için buradan örnek veriyorum. İlk daşı okumak için ayrı bir arkadaş saati, İSKİ'yi okumak için ayrı bir arkadaş geliyordu. İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra tek bir tane arkadaş gelip ikisini birden okumaya başladı. Tamam mı? Bu bizim bu bölgeye özel bir şey de olabilir, bilmiyorum. Bu önemli bir tasarruf kalemidir bence. Belediye açısından önemli bir tasarruf kalemidir. Buradaki tasarruflar birike bir şekilde benim İSKİ, benim İGDAŞ faturalarıma yansırsa çok mutlu olurum. Yansıması da lazım zaten. İşte İstanbul Kart'taki hikaye. Şimdi mesela İmamoğlu kalksa dese ki ben bu alınan ücretleri kaldırıyorum. Ve İstanbul Belediyesi herhalde bugün Türkiye'deki birçok banka kadar para çevirebilen bir kuruluş olması büyük lazım. Ben. Yani bu sadece İstanbul Kart üzerinde de bunun vergisi var, kendi yaptığı ödemeleri var. Personelin ödediği maaşlar, ıvır zıvırlar falan var.
Bir de birçok ülkeden, büyük bir şehirden bahsediyorum.
Aynen öyle. O yüzden şu İstanbul kartı para yüklemede alınan masrafı alınamayacağı bir çözüm mutlaka bulunur. Yeter ki sen bir yönetici olarak bunu bulmak iste. Yeter ki sen bu işi yapmak iste. İş bu kadar basit. Yoksa benden önceki de bunu yapıyordu. Abi senden önceki de yanlış yapıyordu o zaman. Senden önceki yanlış
yaptığı için. Ben onu şey için dedim zaten.
Sen de yanlış yapmak zorunda değilsin. Köprü hikayesi bak çok net. Yani bu İstanbul'da yaşayan, aracı olan insanların hiçbirisi ben köprüden geçmiyorum diyemez. Hele bu yeni yapılan bağlantı yolları Avrasya Tüneli'nden filan sonra benim HGS ile şununla bununla işim yok diyemez. Evet seçimin var, gidip herhangi bir bankadan alabilirsin. Bankadan aldığında hesabından doğrudan virman yaparsın ıvır zıvır filan. Bir de PTT'den alırsın. İş bu kadar basit. PTT'den aldığında da kredi kartını tanımlatabilirsin para yüklemek için. Ben geçen gün gittim şu aşağıdaki Anadolu Lisesi'nde Marmara Üniversitesi, şimdi Boğaziçi Üniversitesi olan üniversitenin girişindeki postaneye. Sistemlerimiz çalışmıyor dediler. Biz aylardır HGS'yi kredi kartı tanımlayamıyoruz dedi. Oradaki sağ olsun vatandaş memur bey epi yükleyin app'ten bu işi yapabiliyorsunuz dedi. Epi yükledim app'ten o işi yapamıyorum. Herhalde ben çok salağım. App yapıyor ama ben beceremiyorum. App'ten kredi kartımı eklemeyi. Call center'ını arıyorum PTT'nin. Call center'daki genç arkadaşlar ömürleri boyunca o app'i bir kere açtılar mı kullandılar mı bilmiyorum. Bana app'ten yapıldığını söylüyorlar ama nereden yapıldığını söyleyemiyorlar mesela.
Onlar öyle bilgi verilmiş.
App'teki hangi menüde? HGS uygulamasında. App'teki hangi menüden bu yapılıyor diye soruyorum. Yani çocuk da bilmiyor nasıl yapılacağını. Onu veya call center çalışanı diye oturtmuşlar. App'ten yaparsınız diyor. Ben tabii ki app'te böyle bir özellik olmadığını düşünmüyorum. Bence yok ama düşünmüyorum. Ben beceremedim diye düşünüyorum. Fakat burada önemli olan şey şu Aydoğan. Bu PTT dediğin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi dediğin kurumlar her ne kadar birbirinden farklı şirketler, kurumlar da olsa vatandaşa hizmet kamu etmek kurumu amacıyla oluşturulan yapılar bunlar. Ve bunların esas amacı vatandaşa bir şeyi, servisini vermek olmalı. Vatandaşın cebinden her bir işlemde 1 lira, 3 lira, 5 lira para almak olmamalı. Yani komisyonculuk hikayesi değil bu adamların işi. Şimdi biz PTT'nin iyi çalıştığını nereden biliriz? Ankara'dan Erzurum'a bir tane zarf gönderirsin. Bir günde gidiyorsa ha dersin iyi gitti bu zarf dersin. Erzurum'dan Ankara'ya bir paket gönderirsin. Kırılmadan, dökülmeden geldiyse iyi geldi dersin. Budur beklentin şeyden, PTT'den. PTT'den beklentin, aman ben PTT ile bir iş yapayım da benden hava parası alsın, değildir. Ve bence bu işler ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne de PTT'nin suçu. Bu işler hükümetin ihmalkarlığı. Hükümet demesi lazım ki kamu kurumları vatandaştan aldıkları ödemelerde komisyon bilmem ne bilmem ne masraf adı altında ücretler alamazlar desin. Niye demeli bunu biliyor musun? Bu devletin bankası yok mu? Kaç tane var?
Yani.
Halk Bank, Ziraat Bankası, o bank, bu bank filan. Bu bankalardan bazıları gönüllü olarak para kazanmayı ikinci plana atarak kamu kurumlarına bu hizmetleri vermek zorundalar. Yani şimdi hükümetimiz bundan bir süre önce vergi verenlere şey demedi mi? Siz artık vergilerinizi özel bankalardan ödeyemeyeceksiniz. Kamu bankalarında hesap açıp orada ödeyeceksiniz demedi mi? Hı hı. Bunun gerekçesi neydi? Kamu bankalarının ihtiyaç duydukları likiditeyi onlara sağlayabilmekti, değil mi? Ben vatandaş olarak buna karşı çıkıyor muyum? Bu benim vatanımın, ülkemin iyiliği olan için olan bir şey deyip sineye çekiyorum. Hiç çalışmadığım bir bankaya gidiyorum, hesap açtırıyorum ve vergi ödemelerimi o bankadan yapıyorum. Niçin? Bizi yönetenler diyorlar ki bu hükümetimiz için, devletimiz için daha iyi bir şey. Ben de vatandaş olarak daha iyi olana hizmet etmekle yükümlüyüm. Hı hı. Sadece benim için değil, bu ülkede yaşayan herkes için daha iyi olacak olan şeye hizmet etmekle yükümlüyüm. Ama işte o zaman masanın öbür tarafında oturanlar da, yani bu işlere karar verenler de demesi lazım ki arkadaşlar yazık şu milletin bir şeyinden, yakasından düşün ya. Senin zaten köprüden geçiş paranı bu adam ödüyor, posta paranı zaten ödüyor, su paranı, elektrik paranı, otobüsü bedavaya binmiyor, metroya bedavaya binmiyor. Bir de bu hizmetleri sana ödüyor diye ekstradan sana komisyon vermesin bu vatandaş demesi lazım. Yani burada eğer sen her bir bireye, bu bireyin yaşı kaç olursa olsun, yeni doğmuş kundakta da olsun, Allah gecinden versin, komadaki kaybedeceğimiz vatandaşımız olsun. Sadece vergi makinesi gözüyle bakarsan Aydoğan, bu işler olmaz.
Yok, zaten her zaman orada daha fazla. Bir de şey var tabii işte. İşin saçma tarafı, vergiyi alıyor, tamam alsın. İşte karşılığında ne alıyorsun diye baktığında daha çok vergi alıyor. Yani şeyi yok.
Ne yazık
aldığı,
ki
aldığı verginin hizmete
dönme
şeyi. Ne yazık
ki bu söylediğin noktaya da geldik. Yani hani aslında teorik olarak ne diyor? Vergi kutsal diyor. Kazandığın her paranın vergisini ödemen gerekiyor. Ama ödediğin verginin oranları senin cebinde kalanın misli misli üzerine geçiyorsa, ya da şu şey espriyle işte hani bir telefon kendine, bir telefon devlete,
bir araba kendine,
bir araba devlete filan hikayeleri ortaya girdiği zaman, evet insanlarda o zaman vergi verme isteği de kalmıyor ne yazık ki. Ve verdikleri verginin kendilerine hizmet olarak dönüp dönmediğini de sorgulamaya başlıyorlar işte. Ama diyeceğim şey şudur ki Facebook'tan ve benzerlerinden, bu Big Tech denilen şirketlerin tamamından bu cezaları söke söke alacak bir hükümet istiyorum ben. Ersin'den cezalı köprü geçiş parasını nasıl söke söke alıyorsa oradan da alacak bir hükümet
istiyorum. Onlara işte vergi affı gibi bir şey gelir. Yani ne kadar büyük bir vergi yükümlülüğün varsa.
Vergi affı da zaten bir tek Ersin'e gelmiyor Aydan. Evet, o da herkese işte geliyor işte. Derdim benim Ersin'le. Ersin niye bu kadar çok ödüyor bile benim derdim. Ya o da... Ersin'e de vergi affı gelsin, eyvallah, tamam o zaman. Yani bak yine aynı şeye döneceğiz. Emekliye gelince yok. Mete'ye gelince almıyor, alamıyorsun o parayı. Bugün herhangi bir emeklimizin evindeki doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu faturası ödenemediği için niye ödenemiyor? Aldığı maaş yetmiyor. Kadıncağız pide alamıyor. Ne diyor o röportajda, sokak röportajda? Ev kiramı ödedikten sonra diyor para kalmıyor diyor bana diyor. Bu kadıncağızın sen elektriğine, suyuna bilmem neyse faiz işlemiyor musun? İşletiyorsun. O zaman abi Meta'dan da işleteceksin. Meta'dan da alacaksın o zaman o parayı. Yani geçersin. Ayşe teyzeye dönelim hikaye. Burada vatandaş olarak bizim bunları talep etmemiz gerekiyor.
Evet.
Parktan, bahçeden, camiden öte, yoldan öte hükümetlerin vatandaşlarının lehine iş yaptıklarını görmemiz gerekiyor her şeyden önce. Neyse bu konu çok uzağa gider. Avrupa Parlamentosu'nun bir de yapay zeka yasası var değil mi? Dünyadaki ilk yapay zeka yasası mı bu?
Ondan önce şeyimiz var. Nvidia'nın geliştirdiği bir yapay zeka çipi var.
Okey, tamam.
Bu çipin adı da Blackwear B200. Şu anda da yani dünya genelinde üretilmiş en gelişmiş yapay zeka işlemcisi diyebiliriz çip olarak. Ki biliyorsunuz işte Nvidia'nın bu ekran kartlarında tensör çekirdeği, yapay zeka çekirdeği falan da bulunuyor. Bunun en büyük haliyle beraber ilk MCM tasarım olarak da dikkat çekiyor. TSMC'nin 4NP işlem sürecinden üretiyor. Yani yine 4 nanometreden geçtiğini söyleyebiliriz. 104 milyar transistör var ve 10 terabayt saniye yüksek band genişliğine de sahip. 208 milyar transistöre erişilerek tümüyle bir ön bellekte oluşturabiliyor. 20 petaflopada yükseltildi bu çip başına işlem kabiliyeti. Bu açıdan baktığımızda işte yapay zeka gelişiyor. Yapay zekalar şunu yapıyor, bunu yapıyor diyoruz. Onu da geliştirebilecek bir şeyi ciddi manada gelişmişlik bir durumuyla Nvidia bu hafta açıklamış oldu.
İyi güzel. Zaten bu Intel, AMD, Nvidia, Snapdragon, MediaTek filan bunların hepsi tek tek bu yapay zeka işlerinin daha performanslı yapılabildiği çözümler piyasaya sunmak zorundalar. Niçin? Çünkü görünen o ki yapay zeka devriminin şu an sahip olduğumuz işlemcilerle gerçekleşmesi için dünyadaki bugüne kadar üretilen tüm işlemcilerin sayısından daha çok işlemciye ihtiyacımız var. Şimdi bu mümkün olmadığı için işte yeni ve daha kalifiye işlemcilere ihtiyacımız var. Ayak seslerini de işte görüyoruz yavaş yavaş geliyor.
Ki şey de hani CEO'su da açıkladı işte 20 bin ila 40 bin dolar arasında bir fiyatı olacakmış bunun. Şu anda en büyük rakibi olan zaten onu geçerek en iyisi oldu. H100 GPU'suna göre de çok daha iyi bir şey gerekiyor Hopper'ınkine göre. Yani benzer fiyata çok daha iyi bir şey yapıyor. Senin dediğin örnekte de hani şu an hep şeyden bahsediyoruz ya, Apollo 11 görevinde kullanılan bilgisayar şu anki bizim telefonumuzdan bile çok daha düşük. İleride de bunlardan bahsedeceğiz.
Bunu söyleme, bunu söylediğin zaman bazı cahiller çok rahatsız oluyor. Ne demek istiyorsun sen filan. Ben bunu Cuma raporunda ilk söylediğim zaman dangalayan teki beni teknolojiden anlamamakla suçlamıştı. Yani tarihi bir gerçek var ortada ve bu gerçeği dile getiriyorsun. Adam bazı şeyleri kafasında o kadar büyütmüş ki bugün kullandığı cep telefonunun teknolojik anlamda aya iniş yapan uzay gemisinden tabii daha gelişmiş olduğunun olabileceğinin mümkün olmadığını düşünüyor.
Ya o zamanki hesaplamaların
çoğunu öyle. Ben bunu ilk söylediğimde hiç unutmuyorum. Yorumlardan bir tanesinde iyi bundan sonra uzaya giderken telefonun üstüne binersin diye bir şey vardı. Ne derler? Yorum vardı. O yüzden bazı arkadaşlarımızın zeka seviyesini zorlayıcı böyle yorumlardan kaçının lütfen.
En basitinden şeyi düşünsünler. Hadi tamam oradan anlamıyorlarsa ilk kullandıkları bilgisayarla şimdiki telefonlarının güç şeylerine baksınlar hani. Hani en basit anlatış işte iPhone'lara PC oyunları, konsol oyunları geldi diyoruz. Aynı kalitede oynatıyor. Sen San Andreas'ı şu an ilk çıktığı zaman kendi bilgisayarında zorla oynuyordu. Şu an telefonda çatır çatır bak, oynuyorsun.
Bu örneği veriyorum. Sabah gazetesinde yani sabah bünyesinde çalışıyorum. Yıl 1997 olması lazım ya da belki 98. Hepimizin önünde bilgisayarlar var ama o bilgisayarlar sadece yazı yazmaya yarıyorlar. DOS ekranı üzerinde bir tane kelime işlemci uygulaması çalışıyor, programı çalışıyor. O programda zaten Türkiye'de bir yer yazmış. Başka hiçbir fonksiyonumuz yok. İlk internet bağlantısı geldiği zaman ekstra bir bilgisayar daha geldi. Ve işte aktüelde internete bağlanan cihazlardan bir tanesi de öncelikli olarak benim kullanımımdaydı. O günkü yöneticiler Alever ve Metin Soysal ikisi de buna karar vermişlerdi. Benim internete bağlandığım Windows'lu makinem değil, yazı yazdığım DOS üzerinde çalışan makinemin 6 megabayt RAM'i vardı. 6 megabayt RAM vardı. Ve ben sabah gelip makineyi açardım, o RAM sayardı DOS ekranı üstünde. Kafeye gidip kahvemi alıp, çayımı alıp, simidimi alıp gelirdim, hala 6 megabaytı saymamış olurdu. Düşün 6 megabayt RAM'li bilgisayarla yazı yazıyorduk. İşlemcisini falan sorma hiç. Çünkü niye sorma biliyor musun? İnternete bağlanan cihazda Pentium 4 vardı. Ve o büyük olaydı o Pentium 4. Büyük olaydı yani. Orada Word, Excel falan vardı Aydoğan yani Yaban atılacak bir de.
Kurtu diyorlarla falan başlamıştı.
Yıl 1997 ya da 98 diyorum. Yani bugünden geriye gidersek 25 yıl, 26 yıl filan civarında bir hikaye. Benim başına oturduğum ilk bilgisayarda işlemci olarak ne vardı bilmiyorum bile. Niye bilmiyorum bile diyor biliyor musun? O bilgisayar çünkü Spectrum marka bir bilgisayardı. Ve aslında bilgisayar olarak kullanılmaktan öte oyun oynamak için kullanılan bir şeydi. Ve bir nevi Atari simülasyonu çalışıyordu üstünde. River Raid'in yani Atari konsollarında o zamanlar çok oynadığımız River Raid'in bir versiyonunu çalıştırıyordu makine. Başka da çok da fazla bir işe yaramıyordu. O yüzden teknoloji dünyası gerçekten çok çok hızlı gelişiyor. Ve biz bir süre sonra şu bahsettiğin işlemcilerin bile bazı işleri yapmaya yetişemeyeceklerini göreceğiz. 25 yıl diyorum bu süre. Bir 25 yıldan daha bahsetmiyorum. 3 yıl, 5 yıl falan gibi bir süreden daha bahsediyorum. Burada önemli olan şey şu tabii ki. Bu hız senin benim gibi standart. Sonuçta bir standart kullanıcılarız. Yani bir şey değiliz. Çok öyle özel bir iş yapıyor, yapan insanlar değiliz. Bizim gibi standart insanların, standart kullanıcının hayatlarını nasıl kolaylaştıracak, nasıl etkileyeceğiz buradan? Onu dönüp bakacağız. Yoksa biz hayatımız boyunca şu işlemcilerden bir tanesini görmeyeceğiz bile büyük ihtimalle.
Yani işte şeylerle, şu an Intel'in geliştirdiği sistemlerle falan biraz daha şeye gelecek NPU'larla ama bunun amacı zaten komple o yapay zekayı işlemek olduğu için bizim evde kullanabileceğimiz bir teknoloji olmayacak.
Bunun olduğu makineyi barındıran binanın önünden geçmeyeceğiz bile Aydoğan
çok
belki.
Büyük. Çünkü bunlar zaten o yerin altındaki sunucularda falan filan oluyor. Yani bir şeye falan binersek aynı olur da. Bir diğer yandan şimdi işte yapay zekadan bahsediyoruz. Ersin abinin de biraz önce bahsettiği konu Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Parlamentosu'nda da bu yapay zeka şeyleriyle alakalı tabii ki bir çözüm ya da önlem almaya başlıyor. Çünkü günümüzde çok şey görüyoruz. Hatta en yakını şu an galiba doğruluğu şey de kanıtlanmadı. İşte şeyin Hatay'da tipin adayının şeyi çıktı. Dedi ki hani bu deepfake ile yapılan bir şey. İşte bunun gibi sorunları çok fazla görebiliriz. Hani sadece orada o Gökhan Zan'ın yaşadığı şey değildi. Senin bir videon değiştirilebilir, şey yapılabilir.
Deepfake dediğimiz hikaye aslında basit bir suç. Yani bu suçun yapay zeka teknolojileriyle üretiliyor olması bir şey ifade etmiyor. Bu şey gibi sahte imza, sahte ses kaydı öyle değil mi? Fotomontaj, fotoğraf filan gibi bir şey.
Montaj hikayesinin şeyi kalmadı.
Aynen öyle. Yani Avrupa topluluğu Avrupa Parlamentosu'ndan dünyanın ilk yapay zeka yasasını geçirdi. Ve böylece yapay zekanın, daha doğrusu yapay zekayı üreten şirketlerin insanlarla hangi temelde iletişim kuracağının aslında ilk yazılı şeyi çıktı ortaya, metni çıktı ortaya. Hatırlarsan bundan bir süre önce de yapay zekayı geliştiren şu anda dünyadaki şirketlerin çoğunun yöneticileri ve ortakları gelişimin bir süre durdurulması gerektiğini söylemişlerdi. Onların gerekçesi de şuydu. Ortada herhangi bir yasa yokken bu gelişimin devam etmesi sonradan yasaların oluşturulmasında çok büyük sıkıntılar yaşatabilir bizi. O yüzden tüm dünya yapay zeka çalışmalarına bir süre ara versin. Ülkeler de bu arada hızlıca yapay zeka yasalarını çıkartsınlardı. Orada bir ara verme olmadı tabii ki çalışmaları. Ama işte ülkeler şimdi hızlıca yapay zeka yasalarını meclislerinden, parlamentolarından geçirmek zorundalar. Burada Amerika'nın ne yapacağına herkes bakıyor. Öyle ya, imamla cemaat hikayesi.
Bu bir benzerini yapmak durumunda kalacak zaten. Şu anda da istenen şey su, enerji, yargı, güvenlik, sağlık ve biyometri gibi yaşamsal öneme sahip alanlarda belli standartlar, koşullar getiriyor bu sistem. Sağlık, güvenlik, temel haklar, çevre, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi önemli konularda ise burada ayrıntılı belgeleri olacak şeylerin. Yani sen bir yapay zeka sistemi kullandığında vesaire şey olacak ve insan gözetimi şartı aranacak. Bir de net kullanıcı bilgileri de olması gerektiği söyleniyor. Bu deepfake olayında da işte Gökhan Zan örneğinde de verdiğim gibi video, ses ya da yazılı içeriklerde kesinlikle ki zaten hatta deepfake yazılı girmez zaten. Ses ve görüntü girer. Bunda da açıkça belirtme zorunluluğu geliyor Avrupa Birliği kapsamında. Ki orada başladıktan sonra da ileride olacak. Büyük ihtimalle siz yapay zeka ile ürettiğiniz bir videoda şu anda Sora örneklerinde gibi watermark dediğimiz imza bulunması gerekecek. Ya da sen bir videoyu paylaştığında eğer bunun deepfake bir video olduğunu belirtmezsen ve bu belli bir sonuca giderse, işte dediğimiz gibi herhangi bir sebeple, bunun ayrı bir yaptırımı olacak gibi. Bunların önlemlerinde bence geç bile kalındı. Ki böyle bir şeyin yapılması da benim gözümde mantıklı ve güzel. Zamanla da o tam manasıyla oturmuş olur. Oyun kısmına geldiğimizde Türkiye'de de çok fazla seveni var biliyorum. Onlar büyük ihtimalle indirip oynamaya başlamıştır. Call of Duty'nin Warzone isimli bir aslında oyun modu diyebileceğimiz ama ayrıca oyun olarak da oynayabildiğiniz Battle Royale kısmının, PUBG'nin Call of Duty versiyonu var. Her ne kadar oyunları yenilense de Warzone'u ücretsiz kullandırtmaya devam ediyor. Şimdi de mobil versiyonu çıkmış oldu. Daha önce test ediliyordu. Dün akşam itibariyle globale çıktı. Ben hem şeyde Android'de hem iOS'te indirip denedim. Android'de bayağı sıkıntı yaşadım. Kurulurken, indirilirken falan filan neyse.
Çinince Apple'da oldun.
Çat diye indirdi ki Apple'da.
Çat diye indirdi.
Çat diye harbiden yaptı. Yani açtı kurdu ki zaten kendisi de şey yapmışlar. Büyük ihtimalle orada bir Apple'la Sledgehammer Games'in falan bir anlaşması var. iPhone 15 Pro ve Pro Max'te bulunan A17 Pro işlemcisi ve M1 M2'li iPad'lerde en üst seviyeyi açabiliyorsun ayarlarda. Android'de 8 Gen 3 kullansam bile normalde onu kesinlikle karşılıyordur. Açmak istediğinde, en yüksek ayara getirmek istediğinde bu cihaz desteklemiyor diyor. Sınırda sınırsız FPS değerini açabiliyorsun. En azından 120-144 Hz'li telefonları olanlar burada oyunu desteklediği müddetçe yüksek tazelim hızlarında da oynayabilecekler. Bir Activision hesabınız varsa ortak bir şeyde kullanabiliyorsunuz. Anladığım kadarıyla cross platform desteği de geliyor. Yani şey de olacak. Sen PC'de oynadığında işte oynuyorsundur. Belli bir gelişmen vardır. Mobilde de aynı şekilde şey yapacaksın. Bir planlarından biri de ne kadar mantıklı olur bilmiyorum. Mobilin, PC'nin ve konsolun aynı anda oynama desteği de olacak galiba.
İyi, güzel. Bir sonraki haberdi. Ben her ne kadar dünyanın yeni bir oyun konsoluna ihtiyacı yok desem de artık PlayStation 5 Pro'nun kesinleştiği.
Aynen, yani daha net bir açıklama gelmedi ama hani ortaya çıkan detaylar, şeyler artık kesin oldu ki zaten hani PlayStation'ın sırasında da saati geldi. Daha doğrusu zamanı geldi demek doğru. Ortaya çıkan detaylarda işte artık daha yüksek FPS oranlarına, 120 FPS'e kadar olacağı söyleniyor. Zen 2 bir işlemci, yani yine AMD ile beraber çalışacaklar. Ve bir diğer yandan özellikle PlayStation 5'e göre çok daha güçlü bir işlemci ve grafik birimine sahip olacağı da söyleniyor. Ne eksik aslında konsollarda? Bu DLSS dediğimiz, FSR dediğimiz teknoloji. Yani görüntüyü daha düşük çözünürlükte işleyip onu yükselterek daha yüksek bir FPS'i sunmak. Burada da MLID dedikleri bir sistem kullanılacak. MLID zaten bunu yayınladı aslında. Oradaki sistemde de PlayStation Spectral Super Resolution olarak geçecek PSSR'la beraber. Siz işte çok daha iyi bir upscaling dediğimiz görüntü yükseltme yaparak artık o getiremedikleri 60 FPS'in üzerine çıkma teknolojisi konsollara da PlayStation 5 Pro ile gelecek.
Süper. Böylece senin hazırladığın Cuma raporu haberlerinin sonuna geldik. Cuma raporunu kapatmadan önce ben bir şeyden bahsetmek istiyorum.
Tabii ki.
Bu Nvidia'nın yaptığı etkinlikte GTC yönetim diyoruz buna. CTC mi diyoruz, ne diyoruz?
CTC galiba onun şey.
Etkinlikte. Bizim bu Boston Dynamics robotlarından tanıdığımız robotların da işte onların da içlerinde Nvidia çipler büyük oranda kullanıldığı için GTC. Küçük bir şey var, böyle video var elimizde. Zaten Can o videoyu şu anda arkadaşlarımıza gösterir. 10 saniyelik falan
atlama
bir şey.
Hikayesi.
Tırmanma hikayesi daha çok. Tırmandıktan sonra da işte bu artık bunu Boston Dynamics'in köpeği mi demek lazım buna?
Yani aynen.
Öyle bir şey. Önemli olan aynen. Şey şu. Bir taşıma kutusunu görüyorsunuz videoda. Üzerinden tırmanıp arka tarafa geçip arkada da siper alma konumu gibi bir konumda hemen geçebiliyor. Yani kendini sıfırlayabiliyor. Burada yaptıklarından öte arkadaşların videodaki yaptıklarından, mesela işte bu görüntüler dünyada çok şey oldu. Bunlardan 500 tanesinin eline birer tane de silah verdiğin zaman bunun karşısında durabilecek ordu var mı filan hikayeleri oldu. Olaya öyle bakmak tabii ki mümkün. Yani bunun doğal sonuçlarından bir tanesi o. Ama bence burada benim dikkat ettiğim şey burada bu robotun kas hareketleri diyeceğimiz hareketlerin insanın hareketleriyle ne kadar aynı hale getirebilebildiği artık. Yani zıplama, koşma, biz bunları daha önce hatırlıyorsan şeyle sopayla falan devrilememeyle evet. falan gördük. Onların hepsi ayrı tabii ki gereken motor hareketleri. Ama şu tırmanma ve tırmandıktan sonra kutunun öbür tarafından aşağı inme sırasındaki işte kollarının, bacaklarının yaptığı hareketler, bu siperi yatma anındaki vücudunu zeminle aynı seviyeye getirebilmesi filan aslında çok şey. Bizim belki bugüne kadar izlediğimiz tüm robot barındıran filmlerdeki gerçekliğin çok daha ötesinde bir gerçeklik aslında.
Tabii ki, kesinlikle.
Ve hani biraz önce şey dedik ya Aydoğan, bu işlemciler bile bir şeylere yetmeyecek 5 yıl sonra filan dedik ya. Bunların bir iki yıl içinde aldığı yol ortada ve bunların 5 evet. yıl sonra aldığı yolda filan belki gerçekten de bir klon ordularından filan bahsedeverdi gelebileceğiz.
Zaten şey de oluyor işte, teknolojinin bu kadar gelişiyor olması, mesela şimdi işte Nvidia'nın o işlemciyi üretmiş olması, sonra gidecek işte Intel üretecek, diğerleri üretecek bilmem ne. Teknolojinin hızlandıkça yeni şeyleri görme ve onun gelişme süre. Mesela biz geçen sene yapay zeka diye bir şey çıkıyor dedik. Hani zaten yapay zeka dediğimiz şey vardı da bunların işte bizim kullanabileceğimiz şekilde geldik. Şimdi işte Sora'yı görüyoruz. ChatGPT ile yapılabilenleri görüyoruz. Birçok şey var ve bir sene içerisinde neredeyse bu da işte. Seneye ne olacak onu göreceğiz. Süre o kadar kısalıyor ki. Senin dediğin gibi şu an mesela 5-10 yıl diyoruz ama hani 2 sene sonra bir işte sallıyorum Amerikan kuvvetlerinin ya da farklı bir ülkenin, İsrail'in, Rusya'nın bir şeyin artık savaşta bunu kullanabildiğini görüyoruz ki drone dediğimiz şeyin artık savaşlarda ne kadar etkili olduğunu evet. görmekteyiz ki şey bile yani Ukrayna'da çıkmıştı o da. Normal bir DJI'nin klasik drone'uyla iki drone kaldırıyorlar. Birine diğerinin alıcısını koymuşlar. Menzile 10 kilometreye falan çıkartıp işte bir bombalama, bir şey yapmaya çalışıyorlar savaş ortamında. Bu kadar yakın olduktan sonra artık böyle önceden işte bir 20 yıl sonra 50 yıl sonra diyorduk. Şu an 5 yıl bile bana sanki böyle çokmuş gibi geliyor.
Bunu klon orduları olarak düşünmek de bir opsiyon. Olmayacak mı? Kesin olacak. İyi bir şey mi? Sanmıyorum. Düşünmek de mümkün. Bunu insanın fiziksel gücüyle yapamayacağı bazı işleri yapan ve insanları o işlerden azat eden üretim bir şeyi norma olarak evet. düşünmek.
Çok ilk öyle zaten işimize yarayacak. Mutfak robotu artık şey robotuna dönecek.
İşte tam onda gelecek. Yani o evimizdeki blenderin, mutfak robotunun
ya da robot
evdeki robot süpürgeyi evrimleştiği halde şimdi hiç kimse mutfak robotunun gerçekten robot olduğuna inanmıyordu değil mi? Onun adı mutfak robotuydu. Nesi robottu? Adı. Ama elektrikli süpürgelerimiz artık robot. Bunu kabul etmek zorundayız. Yani içinde bir sensör var. İçinde bir işlemci var. Ve senin ona yüklediğin görevi sensiz yapabiliyor.
Evet.
Yani bu kaba taslak robot tanımı zaten bu. Şimdi bu kırmızı kıyafetli arkadaşımıza baktığımız zaman da aklıma Aydoğan böyle çok zor işler, insanların yapmaktan çok sıkıldığı işler. İşte mesela böyle petrol kuyularında çalışmak, havalimanlarında hani uçakların iniş kalkışı falan gibi işlerdeki insanları. Gönlümden geçen şey daha entelektüel işleri, daha entelektüel birikim olan işleri kanalize etmek ama kapitalizmin bize zorlaması tabii ki işsizliğe yöneltecek.
İşte şimdi otomobil üretiminde tamamıyla elle üretilen bir araba varsa o çok özel. Rolls Royce'un bilmem ne serisi falan oluyor. Geri kalan o dediğin işleri puntolamayı falan filan artık teknik olarak robot kollar yapıyor. Yok,
bu hayvan diyorum ya. Şu robot patatesle toplayabilir tabii. Artık.
Sonrasında tarzadan. Zaten hadi bakalım Detroit Become Human gibi bir PlayStation oyunu vardı. Oradaki gibi bir bilinç alıp şey yapacaklar mı? Hissen yapacaklar
atıyorum,
mı?
Ya atıyorum bilmiyorum. Zeytin üretiminde her gün tarlayı dolaşıp bir şey yapmak gerekiyorsa artık onu da yapabilir bu.
Sensörlerle bilmem çok rahat yapar.
Falan. Renk tanımayla ıvırla zıvırla ilaçlama vesaire gibi işleri zaten şu anda drone'la yapılıyor aynen. ama drone'la yapılan çok sistematik bir şey. Yani bir tarlanın üzerinden drone uçuyor ve ilacı boşaltıyor. Bu gerekiyorsa hani aşı diyeceğimiz şekilde ağacın bir noktasına bir ilaçlama bilmem ne filan da yapabilir. Sahip olduğu bu işlemcilerin ona tabii verdiği güçle.
Ya da olgunlaşmayı o kendisi sensörle böyle, şey yapar mesela.
Algılayabilir.
Toplanacağını çok en olgunlaşmış halinde toplar. İşte
bunların hepsi insanları boşa çıkartacak işler. Bizim burada düşünmemiz gereken, bizim dediğim senle benim değil, tüm insanların düşünmesi gereken şey şu. Boşa çıkan insanları ne yapacağız? Bu insanları, boşa çıkan insanları yaşatabilecek kaynaklarımız var mı? İnsanlar boşa çıktıkları için tamamen atıl duruma geçebilirler mi? Böyle bir şey mümkün mü? Hani bu biraz önce konuştuğumuz emekli teyze var ya, hı hı, Türkiye'deki. O emekli teyzeden de öte dünyada farklı bir anlamdaki emekliliğe, insanın fiziksel olarak iş yapmaktan emekliliğine insanlık tarihi hazır mı? Gibi evet, sorunlara doğru gidiyoruz. Göreceğiz neyin nasıl olduğunu, olacağını. Distopik şeyler sanki hayatımızın ayrılmaz bir parçası oluyor tabii gibi. Ki. Yani bu şeyle de başladı. Pandemiyle de başladı bana soracak olursan. Bence bizler pandemide bugüne kadar okuduğumuz tüm romanlardan, izlediğimiz tüm filmlerden daha distopik anlar yaşadık. Herkes bunu yaşadı. Yani evet, bazısı markette, bazısı yolda, bazısı camdan bakınca, bazısı hastanede, ne yazık ki. Herkes bu anları yaşadı zaten. Ama bitmedi. Yaşamaya devam edeceğiz. Teknoloji bunları bize bir şekilde yaşatmaya devam edecek. 303. Cuma raporunda bize sunduğun bu imkan için sana bir kez daha teşekkür etmem lazım kapatmadan önce. Ben çok keyif aldım şu setup'tan. Can nasıl bir montaj yapacak bilmiyorum. bu akşam Cuma raporunu büyük bir merakla izleyeceğim.
Ben de merak ederim nasıl bir şey çıktığını görmek.
Ve arkadaşlarımızın bu konseptle ilgili yapacakları yorumları da çok büyük merakla bekliyorum.
Ben de aynı şekilde. Şu umarım, daha iyi olur, bu daha iyi olur diye.
Umarım beğenirler. Lütfen beğenirseniz Aydoğan'a o iltifat etmekten geri durmayın. Söyleyeceğim tek şey bu.
Bir de tabii işte eleştirileri de varsa, ya şunu şöyle düşünebilirsiniz, böyle düşünebilirsiniz ve tabii ki bu eğer hoşunuza giderse, daha güzelse, kendi içindeki bir iki geliştirmelerden sonra farklı farklı şey olarak da bize de açı konsepti vesaire olduğu için.
İzlediğiniz başka videolardan örnekler falan varsa onları da Aydoğan'la paylaşabilirsiniz bu arada. Önümüzdeki hafta 304. Cuma raporunda tekrar burada oluncaya kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.